Ağır Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Gökayp Hocam, Onur Hocam ve Oktar Hocam'la beraber sohbetimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Evet hocam, nasıl başlayalım? İman hakikatlerini anlatacağız inşallah.
Bugün Yüce Rabbimizin yüceliğini daha iyi anlamak için yarattığı birçok canlı var biliyorsunuz. Bunların hepsi bir iman hakikati olarak karşımızda. Biz de bunlara bakıp değil mi, Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü anlayabiliyoruz. Bunlardan birisi de hocam ve gerçekten de insanlığın bu canlıları örnek alarak teknolojide nasıl adım adım geliştiklerini, çok daha kolay bir şekilde teknolojiye ulaştıklarını göreceğiz. Bunlardan bir tanesi Japonya'dan geliyor, biyomimetiğin örneklerinden. Biyomimetik bildiğiniz gibi canlıları taklit anlamına geliyor. Bakmayın böyle Latin, yani değişik isimler koyduklarına. Canlıları taklit anlamına gelen bir bilim dalı, yeni başlayan bir bilim dalı. Bildiğiniz gibi Japonya teknoloji konusunda çok önemli bir ülke ve şu anda kullanmış olduğumuz bütün birçok teknolojik ürün de bu ülkeden geliyor. Fakat Japon mühendislerinde aşamadıkları konular oluyor. Bu konulardan bir tanesinde bakın hangi canlıları örnek alarak bu konuları aşmışlar, hep beraber burada görelim. Japonya'nın Shinkansen trenlerini biliyorsunuz, çok hızlı trenleri var. Bu trenler ilk başladıklarında bu trenleri yapmaya Japon mühendislerin çok büyük bir problemi vardı. Çünkü gördüğünüz gibi, ekranda da gördüğünüz gibi çok büyük bir sürate ulaştığında elektrik telleriyle tren arasındaki bağlantı noktalarında trenin hızı arttıkça inanılmaz bir gürültü ortaya çıkıyordu. Bu da tabii hem geçtiği yerlerde çok büyük bir rahatsızlık veriyordu, hem de içerideki yolcular açısından büyük bir problemdi. Fakat bilim adamları buna çözüm buldular. Ama çözüm bulurken neyle buldular? Laboratuvarlarda çok yoğun çalışarak, gece gündüz çalışarak değil, sadece bir canlıyı, baykuşu örnek alarak bu sorunu ortadan kaldırdılar. Biliyorsunuz baykuşlar en sessiz uçabilen kuşlar. Bu kuşların özelliği nereden geliyor? Slide'ı koyabilir miyiz diğerini? Gördüğünüz gibi baykuşlar avına atıldığında avı hiçbir ses duymaz ta ki yakalanana kadar. Bu özelliklerin de ise, baykuşların bu özellikleri kanatlarındaki, o tüylerindeki çok hassas bir, Yüce Rabbimiz tarafından yaratılan hassas bir tasarım var. Bu tasarımın özelliği uçlarındaki tüyler sanki elin parmakları ayrılması gibi aralıklı ve bu kuş kanatlarını çırptığında havayı burada parçalayarak ses izolasyonu sağlıyor. Böylece hiçbir ses ortaya çıkmıyor. İşte bunu örnek alarak bilim adamları ne yaptılar? Yeni ara parçalar, trenle elektrik telleri arasındaki yeni ara parçaları bunu örnek alarak tasarladılar. Ve sonuç mükemmel oldu. En ufak ses sorunu diye bir şey kalmadı.
Maşallah.
Değil mi? Diğer bir sorunları vardı şeyin, bu arkadaşların, bilim adamlarının. Onu da diğer bir kuş türünü örnek alarak tasarladılar. Bakın diğer sorun neydi? Trenler tünellere girdiğinde havayı önünde biriktiriyor. Tam çıkarken de büyük bir patlama sesi ortaya çıkıyordu. Gördüğünüz gibi burada da. Bu patlama sesini ortadan kaldırmak için Japon mühendisleri önce tünelleri büyütelim falan dediler. Ama bu çok büyük bir maliyet getireceği için ve çok da zor olduğu için dağların arasında bunu yapabilmek. Ne yaptılar? Bunun çözümünde ünlü bir bilim adamı buldu. Bu bilim adamı da Doğa Kuşları Derneği'ne üye bir bilim adamı. Gerçi bir gün kral balıkçılık kuşunu incelerken bir baktı, kral balıkçıl denizde çok güzel iniş yapabiliyor ve gagasındaki matematiksel denklemini çıkardı ve bu trenlerin burun kısları kısmına uyguladı. Bakın burada da görüyorsunuz, daha önce eski tren ve yeni trenin görüntüsü. Aynen o matematiksel denklemi uyguladığı trenlerde bu patlama sesini de tamamen ortadan kalktığı görüldü. Bu gerçekten Yüce Rabbimizin, değil mi, bizim örnek aldığımız canlıları. Oysa bütün, biliyorsunuz, bu bilim adamları bu kuşlardan örnek alarak bu treni tasarladılar ve bu olayları çözdüler. Oysa bu iki canlı başka herhangi bir canlıdan örnek alınarak tasarlanmış değil. Yüce Rabbimiz bunları yoktan yaratıyor. Diğer trenleri tasarlayan olduğuna göre bu iki canlının da tasarlayan olduğu, değil mi, yaratan olduğu çok açık. İşte burada çok önemli bir delil olarak karşımızda. Yüce Rabbimiz bir ayetinde diyor ki, kovulmuş yatan Allah'a sığınırım, Bakara suresinin 117. ayetinde, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. İnşallah.
İnşallah. Demek ki şimdi bu bir kere baktık değil mi? Sessiz uçma, sessiz hareket edebilmek için baykuştaki tasarım. Demek ki Allah baykuşu o tasarımla sessiz uçmak üzere yaratmış. Yani Allah biliyor onun sessiz uçmanın o şekilde olacağını ve baykuş milyonlarca yıl önce o mükemmellikte yaratılmış. Aynı zamanda diğer kuştaki o özel tasarımda o patlamayı ortadan kaldırıyor. Değil mi? Gagasındaki evet. Özel tasarım ve hakikaten de trene uygulandığında patlamanın ortadan kalktığını görüyoruz. Demek ki Allah o şekilde o patlamayı ortadan kaldıracak şekilde o özel gagası ve gagasının o yapısını içeren genetik bilgiyle kusursuz olarak yaratmış. Onu da nereden biliyoruz? Fosillerden biliyoruz.
İnşallah.
Çünkü bu canlıların ilk ortaya çıktıkları haliyle günümüzdeki haller arasında en ufak bir değişiklik yok. Fosilleriyle günümüzdeki hali milimetrik olarak aynı. Evrim yok. Mükemmel olarak yaratılmışlar en baştan itibaren inşallah.
İnşallah. Elhamdülillah.
Evet, kuşlardan bahsettik hocam. Tekrar biraz daha kuşları anlatarak devam edelim inşallah. Kuşlarda çünkü birçok vücutlarında mükemmel sistemler görüyoruz kuşların. Maşallah kanatlarını örnek verdi Gökalp hocam. Şimdi gözlerini inceleyelim kuşların. Çünkü kuşların gözü görme mesafesi olarak birçok kuş türünde inanılmaz boyutlarda, inanılmaz uzunluktaki metrelerde görebiliyorlar. Ve çok keskin görüşe sahipler. İnsanın gözüne biz kıyasla baktığımızda kuş gözüyle, kuşun gözü çok daha küçük insanın gözünden. Evet. Ama görme mesafesi çok daha fazla olabiliyor. O kuşları inceleyelim. Evet, kuşların keskin görüşe sahip göz yapıları. Mülk suresinde 19. ayetinde Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.
İnşallah.
Kanatlarında da değil mi? İnanılmaz bir aerodinamik yapı var kuşların. Normalde biz baktığımızda havada durması o şekilde çok zor gözüküyor ama Allah ayetinde bize bildiriyor işte. İnşallah. Havada tutan kuşları o şekilde gitmelerine nasip eden, o şekilde yaratan onları Allah inşallah.
Maşallah.
Evet. Evet. Kuşlar insanlardan daha hızlı görüş gücüne sahiptirler ve daha geniş bir açıyı çok daha detaylı tarayabilirler. Bir kuş insanın parça parça görerek algıladığı birçok görüntü karesine tek bir bakışta bir bütün olarak görebiliyor. Akbabalar gibi büyük avcı kuşlar 3000 ya da 4000 metre mesafeden bir avı görebilir. Bakın 3000-4000 metre.
4 kilometre.
Çok
av dediği mesela ne o av? Düşünelim küçük bir tavşan ya da bir fare olabilir mesela. Şu kadarcık bir canlıyı 4 kilometreden görüyorsa bu mükemmel bir göz maşallah. Demektir. Yani evet. İnsan gözünden çok daha üstün bir göz yapısı olmuş oluyor maşallah.
Evet. Görürken şimdi havadan çok hızlı bir şekilde uçuyor değil mi? Rüzgar da geliyor gözüne. Ondan da etkilenmiyor.
Evet.
İnsan gözünü böyle açamaz. Rüzgar karşıdan evet. Estiği zaman gözünün önünü göremez yani. Ama hayvan bak 1 kilometre evet. Yukarıdan 3 kilometre ilerideki canlıyı o hızlı şekilde uçsa bile rahat evet. Bir şekilde görebiliyor maşallah.
Ve her şeyini ona göre hesaplayıp anında müdahale ediyor. Yani iniş açısı, hızı değil mi? Hepsini planlıyor. Hepsini hesap edip onu yakalayabiliyor. Bu planı kuşun yapamayacağı da açık zaten.
Tabii böyle bir fokus sistemi de yok mesela. Anında gördüğü yeri görebilme özelliğine de sahip. Yani baktığı yeri anında görüyor. Evet. Kısa, yakında veya uzakta olması da onu değiştirmiyor. Yani inanılmaz. Bizim insan gözü de aynı şekilde. Mesela baktığınız evet. Yeri anında odaklanabiliyorsunuz. Hiçbir objektif bu şekilde bir şey yapamıyor. Ayarı yapamıyor ayrıca.
Bir düşünün evet. Teknolojik bir kamera. Çok üstün teknolojiyle üretilmiş. Ne kadar zoomlayabiliyorsunuz?
Tabii.
Çok az bir şey zoomlayabiliyorsunuz. Bu göz çok çok üstün. Evet. Maşallah.
Bir de zoomlarken hiçbir bulanıklık olmuyor dikkat ederseniz. Hiçbir diğerinde anında biliyorsunuz zoom yaparken o bulanıklaşıyor, tekrar düzeliyor, tekrar ayar yapılırken bir ton şey oluyor. Ama burada insan gözünde mükemmel bir tasarım
çok
var.
Çok yani. Evet. Onun üzerine düşünülmüyor. Yani bir yere bakınca anında net görmek süper yani bir mucize teknik olarak. Şöyle oluyor, bir yere bakıyorsunuz siz, baktığınız anda gözün retinasına fotonlar geliyor. Oradan elektrik dalgaları çıkıyor, beyine gidiyor, beynin görme merkezine. Bir kısmı da beyin sapına gidiyor. Beyin sapındaki hücreler netlik ayarını yapıyor işte. Yani o görüntü net mi değil mi orada değerlendiriliyor ve anında merceğe yeni form veriliyor. Ama bu saniyenin o kadar küçük bir biriminde yapılıyor ki hiç biz böyle flu görmüyoruz. Normalde gidip gelmesi lazım görüntünün değil mi ayarlanana evet. Kadar. Fotoğraf makinelerinde de öyle olur. Yani ayarlarken siz biraz gelip kaçarak geri gelir görüntü. Gözde hiç olmuyor bu. Yani o kadar seri olarak odaklıyor ki bakın herkes denesin şu anda televizyonun başında oturan. Anında döndüğünüz anda net görüyorsunuz.
Evet.
Muhteşem bir teknoloji bu.
Sonra diyorlar ki mesela yani insan mantıklı bir şey olarak evrimcilere söylediğimizde kardeşim bunu tasarlayan bu fotoğraf makinelerini bu şekilde tasarlayan birileri varken ya bu kadar ondan milyonlarca kat mükemmel bir gözün değil mi? Tasarlayanı olduğu çok açık değil mi? Yani bunu insan muhakeme edemiyor mu? Etmeleri lazım. Yani buna normalde insanın iman etmesi lazım ama bir türlü bunu yapamıyorlar.
Evet. Devam edelim hocam slaytlarımıza. Kartallar da aynı mesafeden bir balığı görebilirler. Bakın bu çok daha şaşırtıcı.
Suyun altında.
Ya yani suyun altında suyun kırılması var, ışığın kırılması var suyun altında. Bunların hepsine hesap edip gerçekten kartal onu görüp müdahalesini yapıp dalıp canlıyı yakalayabiliyor.
Maşallah.
Bütün büyük kuşların çok yüksek yoğunlukta fotoreseptörleri vardır. Bu daha çok görüntü hücresi ve daha iyi görüntü anlamına geliyor. Örneğin avcı bir kuşun gözünde 1 milyondan fazla görüntü hücresi bulunur. 1 milyon. Çok büyük bir rakam maşallah. Bir kuş gözünü kırparken hiçbir zaman görüntüsünde kesinti olmaz. Çünkü kuşun göz kırpma zarı denilen üçüncü bir göz kapağı vardır. Bu zar şeffaftır ve gözün bir yanından diğer yanına doğru hareket eder. Böylelikle kuşlar gözlerini tamamıyla kapamadan kırpabilirler. Onur hocam biraz önce örnek vermişti hızlı gittiğinde. Değil mi? Gözü o rüzgardan etkilenmiyor kuşun. Herhalde. Bu zar sayesinde etkilenmiyor. Evet. Maşallah.
Evet bir de yani göz kırpma bir görme kaybı oluyor. Hakikaten çok kısa süreli bile olsa. Onun görmesi o kadar hassas ki onda daha büyük bir kayıp meydana getirirdi. Ama o da olmuyor çünkü şeffaf göz kapağı var. Şimdi kuşların başka özellikleri de var. Hepsinin aynı anda olması gerekiyor. Bakın göz yapısı böyle, akciğerleri de böyle. Mesela akciğerde tek borulu akciğeri var kara canlılarının, insanların da böyle. Değil mi? Aynı nefes borusundan hava girer, aynı nefes borusundan da çıkar.
Evet.
Demek ki hava sürekli olarak giriş yapamaz. Çünkü girecek çıkacak, girecek çıkacak. Bir kayıp demektir bu. Kuşlarda metabolizma çok yüksek, oksijene çok ihtiyaç var. Nasıl yaratılmış? Çift borulu sistemi var akciğerin. Bir yerden giriyor, diğer uçtan çıkıyor. İçinde de kesecik sistemi var. Orada da hava depolanıyor. Böylece sürekli olarak oksijen alınıyor. Yani insan gibi değil çünkü kanat çırpıyor. Mesela gördük o minik arı kuşları var, minik sinek kuşları. Değil mi? Saniyede 50 kere kanat çırpabiliyor evet. Onlar. Öyle bir oksijen gerekiyor ki buna bu akciğer sistemiyle olabiliyor bu. O zaman aynı anda akciğer olacak, aynı anda bu göz sistemi olacak, aynı anda kanadı olacak, aynı anda içi boş kemiği olacak. Olacak da olacak. Hakikaten de öyle. Kuş birdenbire bütün sistemlerine mükemmel olarak fosil kayıtlarında ortaya çıkıyor. Evet. Yani evrim yok. Evet. Allah tarafından kusursuz yaratılmış. Yani kusursuz. Evet. Kusuru yok hiç inşallah. Ya
burada en komik şey evrimcilerin iddiaları çok komik. Mesela bunu kuşların evrimleşmesiyle ilgili iki tane teori üretiyorlar biliyorsunuz. Bir tanesi arboreal teori, birisi kursoreal teori. Birinci teoride bilim adamları ne diyor? İşte yani toplanmışlar o kadar profesörlük ünvanı almışlar, şey yapmışlar ama adamların şöyle şey, dinozor yumurtladı diyor ve oradan biraz yani dün senin gösterdiğin filmdeki gibi ağacın arkasından geçince dinozor uçmaya başlıyor. Yani komik iddialar. Birisinde yumurta yumurtluyor, o yumurtadan kuş çıkıyor. Diğer teori de biliyorsunuz dinozorlar ellerini sinek yakalamak için ellerini çırparken birden onlar kanatlandı ve bu şekilde uçtular diyorlar. İkisi birbirinden komik iki teori ve hiçbir bilimsellikle hiçbir ilgisi yok. Ve bilim kitaplarının içinde bizim devletimizin okuttuğu kitapların içinde bile vardı bu. Ya böyle bir şeyi nasıl insanlar, değil mi? İnsanları kandırmak için ve buna inanan insanlar ve bunu koyan insanlar ne kadar cahil olduğunu gösteriyor.
Hayır bu, yani bunu bütün evliler söylüyor. Bakın yok dinozor sinek yakalamarken kuş oldu. Yok maymun ayağa kalktı insan oldu. Şu an geçelim.
Evet.
Bir.
Geçebilirsin.
Evet. Gösterelim. Bakın şimdi Türkiye'nin önde gelen evrimcisi. Fakat bu evrimci yani Celal Şengör ne moleküler biyoloji biliyor, ne genetik biliyor, ne paleontoloji biliyor. Yani hiçbir bilim dalından haberi yok. Fakat çıkıp anlatıyor. Bakın şimdi anlatıyor.
Hala ağaç ortadan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Sağında aslan gibi hayvanlar yutuyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benziyor. Aynı nişi de olur. biyolojik hayvanlar yaşıyor.
Savunma yanlış.
Şimdi sizin bu aslanlar kaçmadır. Ama kaçacak
ağaç. Oradaymış gibi değil mi?
O zaman sizin aslanı görmeyiniz. Evet. Değil mi?
Bak.
Bu zor. Dak. Ayağa kalkmış. Otlar.
Otlar var.
Değil mi? Otlar buraya kadar.
Ayağa kalktınız mı? Doktor hocam, bir şey söyleyeceğim.
Ayıp ya. Ayıp. İnsan utanır bunu böyle bir şey anlatmaya. Yani.
Aslan ayağa kalkarsa ne olacak? O da madem öyle ayağa kalkan devam ediyor.
Madem öyle ayağa kalkabiliyor.
O işte
yürüyüp gitse yürüyüp.
Galata Kulesi oluyor. İşte bilmem öbür hayvan elini kaldırdı şey oldu. İşte geçenlerde NTV'de yazmışlar. Maymun yemek pişirdi insan oldu falan. Yani bıraksınlar bunları böyle. Ayıp. Ayıp. Koskoca evet. Adam. Yani orada... Kileri eğlendireceğim diye, insanları eğlendireceğim diye oturuyor, kalkıyor falan, kendini de küçük düşürüyor.
Ya bu nasıl oluyor? Böyle... Bunu kim çıkarıyor bu televizyonu? Hani bunu çıkaran insanlar da yani cahil insanlar. Yani bu insanı oturuyor, fikrini soruyor. Ve bu adamlar sonra genel olarak Türkiye hakkında fikirleri oluyor. Ya bu insanlar nasıl Türkiye'yi daha iyiye götürebilir, insanlığı daha iyiye götürebilir? Ya bu evet. Kafa yapısında olduktan sonra.
Ya öyle oldu zannediliyordu başta.
Üniversitede dersler dittiriyorlar ya bu kişilere. Yani olacak iş değil. Yani burada... Alıyor genç beyinleri karşısına. Evet. İşte maymun ayağa kalktığında diyor insan oldu diyor. Dinozor diyor sinek kovaladı kuş oldu diyor. Halbuki bakın yani burada genetik bilimi var. Moleküler biyoloji var. Ne gösteriyor genetik bilimi bize? Genler var. Değil mi? Canlıların yapıları var. Mesela gördük kuşun yapısı çok özel. Kara canlılarından tamamen farklı. Dinozor kara canlısı apayrı bir canlı. Neden? Metabolizması farklı. Ağırlık taşımak için omurgasına... Bütün uzuvları bağlanıyor. Yani ayakları ve kolları omurgaya bağlı olmak zorunda ağırlığını taşıyabilmek için ve enerjisinin çok büyük bir bölümünü ağırlık taşımaya harcıyor. Karada hava değişiklikleri çok seri olduğu için yani sabah işte 40 derece oluyor, akşam 0 derece oluyor. Ona göre uygun bir metabolizması olması lazım. Değil mi?
Evet.
Aynı şekilde mesela kuşun tüyleri var. Mükemmel bir tüy yapısı. Dinozorda pullar var. Sürüngenlerde pullar var. Sürüngenlerin akciğer yapısıyla kuşun akciğer yapısı birbirinden tamamen farklı, binlerce, yüzlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Tamamen apayrı bir genetik yapısı ve özel yapısı var. Kanat yapısı ve iskelet kas sistemi tamamen farklı. Kemiklerin içi dolu karacanlarında kuşlarda boş olmak zorunda. Hafif olsun ki uçabilsin diye. Değil mi? Kanat sistemi, göğüs kemiğine yapışan güçlü uçuş kaslarıyla. Aerodinamik bir yapısı var. Dinozorlarda öyle bir şey yok. Yani... Bütün bu değişikliklerin bir anda ve eksiksiz olması gerekiyor. Böyle bir şey olamayacağına göre evrimciler bile iddia etmiyor. Ama Celal Şengör iddia ediyor. Maymun diyor ayağa kalktığında. Halbuki maymun öne eğik olarak yürür. Bütün denge sistemi, iskelet sistemi ona göredir. Yani omurgasının leğen kemiğiyle olan açısı, ön kollarının uzun, ayaklarının kısa olması. Bütün denge sistemi, yarım daire kanalları maymunlarda, orangutanlarda, şempanzelerde, astrolopithecus'ta hepsini aynı açıdadır. Evet. Çünkü öne eğik yürür dört ayağı üzerinde. İnsan ayakta yürür. Karma bir yürüyüşte olamayacağını bilim adamları ispatladılar. Çünkü o kadar enerji kaybı oluyor ki karma yürüyüşte. Bu canlı hayatta kalamıyor. Olamıyor yani birinden diğerine geçiş olamıyor.
Evet.
Ayrıca kafatası küçük, gözler birbirine yakın, dişler sivri maymunlarda. Eller ve ayaklar ağaç dalını kavramak üzere yaratılmış. Evet. Değil mi? Ve insanın her şeyden önemlisi bilinçli bir varlık. Şehirler, medeniyetler kuruyor. Değil mi? Celal Şengör gibi istediği zaman ayağa kalkıyor, istediği zaman oturabiliyor. Bazen kitap okuyabiliyor. Ama genetik okusun yani hocamızın kitaplarını okusun daha doğrusu. Okuduğu zaman evet, değil mi böyle gidip
Darwin'in, doğru bilgiler edinir.
Tabii Lamarck'ın kitaplarını okuyor. Lamarck'ı millet reddedildi 200 sene olmuş. Yani 1940'lardan kalma bilgileri var böyle. Hocamız demişti Baden-Münih döneminden böyle Hitler döneminden. Onlarla çıkıp böyle hikayeler anlatıyor. Bıraksın bunları yani yapmasın artık. Hatta televizyona çıkmasın. Çünkü önce genetik ve moleküler biyoloji, paleontoloji öğrensin.
Aslında çok iyi oldu çıkmaları. Onu bak tüm dünya da öğrendi. Onu hocamız söyle zaten 1980'den sonra. Dünyada böyle bir evrim büyüsü hakim her tarafta. Herkes evrimi doğru zannediyor. Çünkü bilim dünyası evet evrim var diyor. Ya Celal Şengörler, Ali Demirsoylar bunlar Türkiye'de sonradan çıkmış insanlar. Onun öncesinde geçtiğimiz yüzyılda herkes aa tabii doğru olmaz olur mu? Kesinlikle doğru diyor. Mesela Alexander Oparin çıkıyor, hücre diyor kendi kendine oluşabilir tabii diyor, bunu evrimle oluşmuştur diyor. Doğa diyor akıl sahibidir, doğa kendisi yapar bunları. Zaten tesadüfen proteinler yani seri üretimde oluyor. Doğa çünkü çok büyük bir yer gibi anlattığı her şeye insanlar o zamanlar inanıyorlardı. Bunların eğitimiyle büyümüş olan, Türkiye'de şu televizyonlarda son zamanlarda görmüş olduğumuz Habertürk'te veya o siyaset meydanındaki karakterler bu eğitimin bir sonucuyla ortaya çıktılar. Ama çok iyi oldu. Elhamdülillah Şu an Türk halkı başta olmak üzere bütün dünya gördü ki evrim tamamen içi boş, bir masaldan daha değerli bilimsel bir şey değil ve hakikaten çok komik bir şey. Yani bilimsel bir şey değil, çocuklara anlatabilecek komik bir şey.
Evet.
Lan kertenkele koşarken kuş ol denir mi ya? Bunu hangi bilim dalı söyleyebilir? Böyle bir bilim dalı yok. Tabii. Yok, var mı böyle bilim dalı? Yok.
Böyle bir film dalı var. Yani olabilir. Film isteyebilir, dizi yapabilir yani. Adam uzaylılar da yapıyorlar bir şeyler falan. Bu bir şey ifade etmez. Ama bir şey, biri bilim adamıyım diye çıkıyorsa, yani şimdi mesela bu kişilere üniversitelerde ders verdiriyorlar.
Kesinlikle.
Orada bu çarpık mantıkları anlatıyor. Bilimle alakası olmayan bu pagan dinini anlatıyor insanlara. E ondan sonra onların içinden Abdullah Öcalan çıkıyor tabii bu sistemde. Hocamız hep onu söylüyor.
Tabii.
Yani diyalektik felsefeyi anlatıyor. Çünkü Darwinizm sadece maymun ayağa kalktı, insan oldu veya işte dinozor sine kovalarken kuş oldu masalı değil.
Tabii.
Diyor ki bakın, güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Güçlüler zayıfları ezerler, tabii, yok ederler. Değil mi? Çatışmayla da ilerlerler.
Tabii.
Bu mantıklar doğanın diyalektiği, tabii, diyalektik yani çatışma mantığı. Bu Karl Marx almış bunu, toplumlara uyarlıyor. Bakın diyor ki, George Plekhanov var komünizmin kurucularından. Marksizm diyor, Darwinizmin diyor sosyal bilimlere uyarlanmış halidir. Yani Darwinizm siz toplumu adapte ettiğinizde Marksizm ortaya çıkar diyor. Çünkü Marksizm tarihin diyalektiği diyor.
Tamam.
Değil mi? Tarih ne diyor mesela tarih? İlkel komünel toplum, ondan sonra kölecilik, feodal toplum, kapitalizm, en sonunda da proletarya diktatörlüğü. Proletarya kapitalizmi ortadan kaldırıyor. Bu da diyor tarihin diyalektiği diyor, doğanın diyalektiği Darwinizm diyor. Ona dayalı olarak bilim bunu söylüyor diyor. Bu da toplumun tarihin diyalektiği diyor. Ondan sonra Lenin çıkıyor. Kardeşim diyor, tarihin diyalektiği diyor, öyle kendi kendine olmaz diyor. Kan dökeceksiniz diyor. Terör yapacaksınız diyor. Yakıp yıkacaksınız diyor. Kafalarına kurşun sıkacaksınız diyor. Ve yapıyorlar bunu. Milyonlarca insan Lenin'in fikirlerini uygulamaya geçiyor. Ondan sonra Abdullah Öcalan diyor ki ben Lenin'im diyor. Hocamız demişti bakın lisedeyken haşa Tanrı'yla savaşı verdim diyor. Dindar bir olduğu bir dönem var. Yani dine inanıyor.
Evet.
Ama orada işte bu Darwinizmin okutulmasıyla, bu çarpık mantıkların bu kişiler tarafından anlatılmasıyla kafayı çiziyor.
Tabii.
Diyor ki ben diyor haşa Tanrı'yla savaşı verdim diyor. Yarı Tanrı oldum diyor. Bu savaştan haşa galip çıktım. Yarı Tanrı oldum diyor. Ondan sonra din düşmanı, insanları hayvan gibi gören, değil mi? Evrimci, Darwinist, komünist, Marksistlerin, Stalinist ayaklanmayı başlatıyor.
Evet.
Bunun ama kaçınılmaz sonucu bu. Ondan sonra da şaşırıyor insanlar. Aa, kınıyoruz diyorlar nefretle. Ayıp yapıyorsunuz. Ayıp yapıyorsun var mı? Adamın sen bir din koymuşsun ortaya. Bunun devlet kitaplarında devletimiz, değil mi? Bu dini anlatıyor, bu çarpık pagan dinini. Bu çarpık felsefeyi, diyalektik felsefeyi anlatıyor. E onun doğal sonucu bu. Sen ondan sonra şaşırılmaz ki buna. Sen bunu eğer fikri çalışmayla ortadan kaldırırsan tamam diyor hocamız. Darwinizmi anlatsınlar. Kimse bir şey demiyor ona. Ama doğrusunu da anlatsınlar. Yani bu maymun ayağı kalkınca neden insan olamayacağını, moleküler biyoloji, genetik bilimi de, değil mi? Dinozorların böyle sinek kovalarken abuk sabuk, ipe sapa gelmez ifadelerin yanlışlığı, 350 milyon tane fosil var, proteinler tesadüfen olamaz. Bunları da anlatsınlar.
Tabii hiçbir bilimsel yanı yok yani. İnsan bir bilimsel yanı olsa tamam onları anlatalım. Ama hiç olmayan bir şeyi niye devlet kitaplarında, değil mi, televizyonda bunları anlatıyoruz yani?
E sen genç beyni, yani gencecik adama lisede, üniversitede dersen sen hayvansın. Hayatta kalmak için savaşman gerekir.
Tabii.
Savaşırsan ve güçlü olursan, zayıfları ezersen hayatta kalırsın. Yoksa yok olur gidersin. Adam da çıkıyor piyasaya ondan sonra. Ben diyor savaşan hayvanım diye düşünüyor.
Tabii.
Bilinçaltında bu var zaten. Devlet yani okulda bunu öğretmiş zaten yani.
Tabii.
Bu anlatılmış ona. Ben diyor hayvanım, o da hayvan diyor. E ben onu ezerim diyor. O zayıfsa diyor, hasta, yaşlı, hiç ilgilendirmez beni diyor. Ölsün gitsin diyor. Zaten yük oluyor diyor topluma.
Evet.
E bu mantık oluyor, hakim oluyor o zaman. Onun için dünyanın %99'una Darwinizm hakim olduğu için Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, sömürgecilik, komünizm, faşizm, ırkçılık, anarşi, evet, terör ortaya çıktı. Kan gölüne döndü 20. yüzyıl.
Evet.
Ve hala bakın devam ediyor. Yani durmadı. Çünkü Darwinizm tam olarak kazınmadı kökü.
Evet.
Onun için herif de dağa çıkmış komünist oluyor. Çünkü o batıl dine inanmamış. Onu din olarak kabul etmiş. Darwinizm bilimsel bir gerçek diyor. Buna inanıyor hakikaten. Ve diyor komünizm de o zaman diyor tabii ki bilimsel bir gerçek diyor. Darwinizm bir gerçek olduğuna göre. Bu da diyor tarihin, toplumun diyalektiği diyor. Diyalektik materyalizm vardır diyor. Materyalizm doğru olduğuna göre diyor.
Tabii.
Diyalektik materyalizm doğrudur diyor. Komünizm vardır diyor. Komünizm olduğu yerde PKK yaşayabiliyor. Siz komünizmi ve Darwinizmi ortadan kaldırırsanız PKK olmuyor.
Evet ama
bunu
hala...
Bunu anlayamadılar hala. Yani hakikaten evet. Bu da enteresan.
Yani hala Fikri hocamızın söylediği gibi fikri mücadele yapılmıyor. Bak her gün televizyon, birçok televizyon kanalında konuşuluyor. PKK'nın yaptığı eylemler, şehit olan askerlerimiz, düzenlediği o terör saldırılarının hepsi konuşuluyor. Çözüm ne olacak diye de sürekli gündeme getiriliyor. Bir kişinin ağzından hocamızın söylediği gibi fikri mücadele, anti-darvinist, anti-materyalist, anti-komünist bir mücadelenin yapılması gerekir. Bu şekilde tedbirlerimizi alalım. Böyle yayınlara ve eğitimlere başlayalım. Oradaki halkımızı, o güzel Kürt vatandaşlarımızı o şekilde eğitelim diye hiçbir kimseden fikir çıkmıyor. Halbuki tek çözüm bu. Bir de öyle bir konu var. Yani bir tane çözüm var. O da bu Allah'ın izniyle. Belki de yani PKK'yı gerçekten komünist olduğunu daha henüz kavrayamamış belki olabilirler. Halbuki bu çok açık bir gerçek hocamızın söylediği gibi. Mesela bakın birkaç tane alıntısını söyleyeyim ben. Diyor ki Öcalan, terör üst başı, sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz diyor. PKK'nın 13. kuruluş yıldönümünde. Bu ne demek? Çok açık değil mi? Komünizmin en iyisi diyor. Demek ki diyor öncekiler hani denemeydi. Aynen Stephen Jay Gould da onu söylüyor. Evet. Dünya komünist, komünizmi destekleyen birçok örgüt böyle düşünüyor zaten. Komünizm bir deneme yaptı. Yani kaçınılmaz son olarak dünya komünizme doğru zaten gidiyor. Buna inanıyor. Çünkü Darwinizme inandığı için kaçınılmaz doğanın diyalektiği toplumun diyalektiğine dönüşmüştür. Bu da kaçınılmaz olarak komünizme zaten gidecektir. Komünizm kapitalizmin bir sonraki basamağıdır. Bu zaten hani doğanın kanunu bu, insanlığın kanunu bu diye adam temelde buna inanmış. Hani bilimsel bir temele dayanmadan sırf putperest bir inanış olarak ön kabulle bunu zaten kabul etmiş. Ve diyor ki denemeler sadece başarısız oldu diyor. İşte o Rusya'dır bu yapılan şu ana kadarki aşamalar bir aşamaydı. Şimdi diyor bak kapitalizm hafif sekteye uğruyor diyor. İşte komünizm gelecekti baştan inanıyor. Ve PKK'nın mücadelesini de bu mücadele olduğunu düşünüp haklı görüyor dünyadaki insanlar. Evet. Ama hala Türkiye'de PKK'nın bu düşünceye sahip olduğu, yani komünist bir düşünceye sahip olduğu ve ileride komünizmi gerçekleştirmek üzere çaba sarf eden bir örgüt olduğu henüz daha kabul edilmedi. Ateist, dinsiz, değil mi? Haşa Allah'ı inkar eden, dini inkar eden, sadece komünizm için emek harcayan, yani emek harcayan demeyeyim de, çaba sarf eden insanlar olduğunu tabii. Orada biz görüyoruz.
Zaten Kürtlerle, Kürt vatandaşlar, Kürt kardeşlerimizle bizim ne farklılığımız var ki? Hepimizin iki gözü var, değil mi? İki kulağı var, bir burnu var. Aramızda ne fark var? Ya ortada bir Kürt sorunu yok ki. Yani Kürtler, şöyle Lazlar, yani öyle bir şey. Hepimiz insan değil miyiz sonuçta? Hepimiz ruh taşıyoruz, değil mi? O zaman aramızdaki fark, onların söylediği şey sadece
senin soyun nereden geliyor farkı. Mesela? Annen baban nereli senin?
Bulgaristan göçmeni, işte Yugoslava, Karadeniz,
sen de şimdi çıkıp der misin yani ben Rumeliler üstün olsun, Rumeliler hakim olsun, öbürü desin tabii. Yok Lazlar, öyle bir şey olur mu?
Tabii bu olayın zaten
herkesin yani, soyunda herkes var yani
Kürt
zaten.
Kürt sorunu olmadığı buradan anlaşılıyor. Kürtlerle bir sorun, herkesin, onların ne hakları varsa benim de aynı haklarım var Türkiye Cumhuriyeti içinde. Yani bu burada zaten söylediğin gibi, Onur Hocam'ın söylediği gibi zaten komünizmle ilgili bir problem var. Komünizmi evet. Dayatmaya ve hakim kılmaya çalışan bir terör grubu var. Evet. Olay bundan ibaret.
Yani komünist ayaklanma var, evet. Zaten bakın şimdi komünizm sistemi ya mutlaka böyle. Bir kere dinin ortadan kaldırılması, evet. Devlet, aile, millet hepsinin bunların ahlak ortadan kaldırılması. Bakın diyor ki Lenin. Aynı fikirleri şeyde Öcalan da söylüyor. Zaten ben evet. Lenin'iyim diyor bu dönemin. Lenin de ne diyor bakın. Her nevi dinin köklerini dünya yüzünden kazımak da baş gayelerimizden biridir. Evet. Yani din kesinlikle olmayacak diyor. Tek din kalacak diyor, komünizm. Evet. Batıl bir din, bu pagan dini kalacak diyor. Komünizm nizamının en büyük düşmanı Allah'tır, haşa. Allah'a olan imanı çürütmek için bütün kuvvetimizle çalışmalıyız diyor. Birçok evet. sözü var. Mesela Stalin diyor ki, bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktır diyor. Parti dine karşı tarafsız kalamaz, Komünist Partisi. Bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktır diyor. Devlet yapısı için ne diyor? Yani dini tamamen kaldıracağız diyor. Bakın devlet içinde şunu söylüyor. Yönetmek için başkalarının iradesini kuvvet yoluyla hapishaneler, özel insan müfrezeleri, ordu ve bunun gibi ile baskı altına almak için özel bir baskı aygıtına gereksinim duydukları zaman orada devlet ortaya çıkar. Lenin'in verdiği dersler bunlar. Evet. Üniversitede ders veriyor bakın orada Sverdlov Üniversitesi'nde anlatıyor bunları. devlet yönlerinin bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenliğini sürdürmesinin bir makinasıdır. Kapitalist sistem var diyor, proletaryayı eziyor, onun üzerinde bir egemenlik sürdürüyor, bu devlettir diyor. Proletarya ne yapacak diyor, bunu kaldıracak diyor ortadan diyor, kanlı bir şekilde ve sınıfsız toplum olacak diyor. Ama diyor devletsiz toplum, bakın devam ediyor. Öyleyse biz bu makineyi, sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz diyor. Hangi sınıf? Proletarya. Biz devletin genel eşitlik demek olduğu yolundaki bütün o eski ön yargılarını reddedeceğiz. Devlet bütün yapısını, kurumlarını ve fikirlerini reddedeceğiz. Çünkü bu bir göz boyamacadır. Sömürü olduğu sürece eşitlik olamaz. O zaman diyor bakın, devlet de olmayacak, sömürü de. Bu kadar. Komünizmde devlet yapısı da kalmıyor. Peki aile için ne diyor? Bakın aile içinde şunu söylüyor Lenin ve komünizm. Ailevi ilişkiler feodal ilişkiler olarak değerlendirilir. Engels'in yazılarında bahsettiği gibi aile kurumu ortadan kaldırılmalıdır. Marksist, Leninist ideolojinin öngörüsü budur. Bu kadar. Aile de olmayacak. Devam edelim bakın. Yine Komünist internet sitesinden, Zemin internet sitesi. Hangi nedenden dolayı olursa olsun evlilik yapan, aile kuran ya da ailenin bir parçası olan devrimci unsurlar nedenleri ne olursa olsun büyük bir tutarsızlık içindedirler. Ailenin ortadan kaldırılması, Komünist manifestodan okuyorum şimdi. Ailenin ortadan kaldırılması. En radikaller bile komünistlerin bu utanç verici niyetlerine ateş püskürüyorlar. Ana babanın çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz diye mi suçluyorsunuz bizi diyor. Ana baba çocuklarını sömürüyormuş. Aile düzeninde sömürüye dayalı bir sistemmiş. Demek ki ortadan kaldırılmalıymış. Bir de evliliği anlatıyor Komünist Manifesto'da. Ya PKK bunları yapacak zaten. Evet. Bunları yapmak istiyor. Yani o hala söyleyemeyenler o olduğunda Allah saklasın. Evet. Ne aileleri kalacak, ne karıları çalacak, ne çocukları kalacak, ne devlet yapısı kalacak, ne ahlak, ne din kalacak. Bakın diyor ki Komünist Manifesto'da. Burjuva evlilik, evlilikten bahsediyor. Gerçekte evli kadınların ortaklaşılmasıdır. Buyurun. Diyecekler ki yarın öbür gün, yani Allah saklasın. Olmaz da. Olsa PKK Türkiye bölünse, Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye, bir PKK'nın öngördüğü gibi komünist bir idare gelse başa, verin karılarınızı hepimiz ortaklaşa kullanalım. Aile maile yok, öyle diyecekler. Ana baba çocuğunu sömürme, öyle bir konu da yok. Devlet de yok, ahlak da yok. Değil mi? Her türlü ahlaksızlık var ve zulüm var. Komünistler olsa olsa kadınların iki yüzüce gizlenmiş bir ortaklaşılması yerine resmi, açık yüreklice bir ortaklaşılmasını getirmeyi istemekle kınanabilirler. İşte bu. Yani.
Komünizm budur işte.
Yani doğru bir gerçek olan, düzgün olan, güzel olan bir şey var. Aslında bir şey de yok ortalıkta. Şeytanın vaadi. Mesela oradaki Lenin'in insanlara komünizmi propaganda ederken söylediği bütün o vaatlerin hepsi aslında şeytanın vaadi. Çünkü komünizm Deccal'in dini olmuş oluyor. Yani ateist, darwinist, diktanın dini olarak komünizm icra ediliyor. Yönetim şekli komünizm oluyor. Komünizm de mesela Deccaliyet yeşeriyor. O onun dini. O orada mesela nefes alabiliyor. Çünkü vaatlere baktığımızda ucunda aslında hepsi söylediği gibi çıkmayan ve kötü bir sonuca götüren bir olay. Mesela bakın ayette inşallah Rabbimiz söyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Kıyamette şeytan diyor ki doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim diyor. Aynı şeytanın bu söylediğini Lenin de o zaman söylüyor. Tabii. Stalin de aynısını söylüyor. Diyor ki daha iyi ekonomi olacak diyor. Kime söylüyor? İşçilere söylüyor. Neden? Çünkü işçiler daha büyük çoğunlukta. Bir işveren olur, 100 tane çalışan olur. 100 çalışana söylüyor. İşverenlere, çalışan işçilere söylüyor. Daha iyi bir düzen olacak, daha adil olacak. Ben sizi daha zengin yapacağım. Daha güzel bir düzen olacak diye vaat ediyor. Aile mesela daha şu an mesela sorunlu, sıkıntılı olabiliyor toplum, sosyal hayat. Daha iyi bir hayatı ben size vaat ediyorum diyor. Halbuki bunların hepsi batılı temel alan, Darwinist ideolojiyi temel alan, ateizmi temel alan, sonu da sadece hüsran, işte katliamlar olan ve sadece yani işkencelerin olduğu çok kötü bir düzen olan bir son. Vaat ediyor ama yalan söylüyor. Şeytanın yaptığını yapıyor. Tabii. Yani komünizm hep vaat eder ama hepsinin sonunda hüsran olur.
Ya hangi örneği düzgündü? Bir bakın dünyaya. Hep felaket getirmiş yani. Kardeşim yani denedin işte yani. Olmuyor.
Dünyanın yarısı, dünyanın komünist, yarısı oldu. Komünist oldu. Yani bütün 22 yüzyıl boyunca komünist oldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nde de birçok eski köşe yazarı biliyorsunuz komünist şeyden geldiğinden kimsenin sesi çıkmıyor şu anda. Normalde bütün bangır bangır yazı yazmaları gerekiyor komünizme karşı. Kardeşim PKK'nın bu yaptığı şey komünist ayaklanmadır. Değil mi? Komünizm mesela Atatürk'ü niye örneğin? Hani herkes Atatürkçü. Hadi koyun bakalım Atatürk komünizm nerede görülse ezilmelidir diyor. Nerede bu kadar yazar, bu kadar Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri değil mi? Yani ortaya çıkıp demeleri lazım kardeşim. Atatürk buna karşı da hadi 1 milyon kişi hani sokağa fırlayalım, gösteri yapalım diyorlardı daha önce. Hadi çıksınlar o zaman sokağa da komünizme karşı, PKK'ya karşı yürüyüş yapsınlar. Halkımız birleşsin. Birleştirsinler değil mi? Bu yönde çaba harcasınlar. Burada bir yanlışlık var. Zaten onlar da aynı kafada olduğunu gösteriyor.
Yani burada tabii birkaç tane neden var. Birincisi dediğin gibi komünizme gizli bir hayranlıkları var. Yani açıktan açığa söylemiyor ama komünist. Yani öyle bir eski tüfek komünistler var. İkincisi komünistlerden çekinenler var. Aman bir şey söylemeyelim, laf ederler, laf işitiriz diye böyle korkaklar yani. İkincisi. Bir de aman ben ne oraya karışayım ne buraya karışayım böyle mantığıyla hareket edenler var. Halbuki yani şimdi yani önemli olan nokta şu. Yine aynı noktaya geliyoruz. Bakın devletin verdiği Darwinist eğitim kaçınılmaz olarak şiddete ve teröre gidiyor. Çünkü Lenin zaten mesela Lenin değil mi, pratiğe uygulayan kişi şiddeti savunuyor. Niye? Çünkü Lenin de zaten Darwinist eğitimden geçtiği için böyle oldu. Kafayı üşüttü. Bakın diyor ki Lenin Moskova ayaklanmasından dersler. Lenin diyor bunu. Eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç kanlı bir imha gerektirdiğini, kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz. Yani devrim hareketi, proletarya diktatörlüğü diyor, PKK da bu şekilde, korkunç kanlı bir imha ile olacak diyor. Devam ediyor. Kitlelerin sloganı savunma değil saldırı. Görevleri düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır. Kim düşmanı? Burjuvazi. Yani kendi milleti. Devleti, evet. devleti yönetenler mesela diyor zaten askere diyor, polislere diyor, kurşun sıkacaksın diyor, suikastlar düzenleyeceksin diyor, bombalayacaksın diyor, yangınlar çıkartacaksın diyor, devletin bütün mülkiyetine paralarına el koyacaksın diyor. Zaten devleti de ortadan kaldıracak ondan sonra. Şimdi Lenin bunu söylüyor. Öcalan ne diyor? Aynısını söylüyor. Değil mi? Ben de bu dönemin Lenin'iyim diyor çünkü. Lenin'in evet. fikirlerini paylaştığını söylüyor. Peki Lenin'e bakalım. Lenin de işte bu. Al sana özen değil Lenin. Değil mi? Ölmeden önce çıldırmış. Bakın bu hale gelmiş. Lenin'in ölmeden önceki fotoğrafları. Aklını kaçırıyor. Yani bu kadar zalim bir adam. Bakın ölümüyle ilgili bilgi vereyim. 1918'de karşı devrimci Fanny Kaplan'ın tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu. O kurşunlardan sonuncusu ancak 22 yılında çıkartılabiliyor. 22'de beyin kanaması geçiriyor. Bunun ardından Lenin'e sık sık felç inmeye başlıyor. Sarı hastalığına tutuluyor. Ardından damar sertliği ve migrene yakalanıyor. 1923 Mart'ındaki felçten sonra Lenin tamamen deliriyor. Bakın çıldırdığını zaten fotoğrafları görüyor. Öldüğünde suratı korkunç bir hal almıştı. Bu halinin bilinmesini istemeyen Stalin, doktorlara emir vererek cesedin güzelleştirilmesini istemiş. Doktorlar da bir nevi estetik cerrahi tekniğiyle ve ilaçlarla onun yüz şeklini normal hale getirip daha sonra mumyaladılar. Lenin'in mumyalı vücudu bir cam fanusa yerleştirildi. Onun üzerine de bir anıt mezar yapıldı ve ziyarete açıldı. İşte bunu özeniyorlar. Yani özendikleri bu. Çıldırarak ölmüş. Değil mi? Bakın bir tane daha resim var, onu da göstereyim ölmeden önce. İşte bu Lenin bu.
Komünizm bu. Evet. Komünizmin sonu bu. Çok net bir şey.
Tabii zalimlik yapan, değil mi? Dini ortadan kaldıralım diyen, haşa Allah'a karşı haşa savaş açtığını söyleyen bir adamın sonu böyle olur zaten. Tabii. Değil mi? Çünkü din Allah'la güzeldir her şey. İnşallah. Merhamet vardır, sevgi vardır, şefkat vardır, zayıf olan korunup kollanma vardır. Bu herkes için geçerlidir. Yani herkes bir gün hasta olabilir, değil mi? Zayıf duruma düşebilir, yaşlanabilir. Ki öyle zaten insan acizdir. Herkes birbirinden güzel ahlak görmek ister. O zaman mutluluk olur. Tabii. Kan dökmeyle mutluluk olur mu? Tam tersi, kanın ortadan kalkmasıyla. Onun için Mehdiyet muazzam bir mutluluk getiriyor dünya İnşallah. Çapında. Yani o yüzden dolayı altın çağı yaşanıyor. Her yerde refah oluyor, zenginlik oluyor. Çünkü güzel ahlak, İslam ahlakı hakim oluyor ve o döneme geliyoruz inşallah. Ama hocamızın söylediği şu, yani Allah'ın izniyle bu kader. Dünyaya güzel ahlak hakim olacak. Ama PKK'nın daha fazla artmadan, değil mi? Bu fikri çalışmanın bir an önce başlatılması gerekiyor. Yoksa hocamız dedi yani benim söylediğime gelecekler Allah'ın izniyle. Tabii. Mecburen. Yani çünkü başka bir yolu yok. Tabii. Komünizm nasıl ortadan kalkar? Fikri mücadeleyle. Allah'ın izniyle bunu yapacak işte hocamız. Ondan da yardım istenecek. Bakın bu şekilde. Ama önemli olan bunların daha çok artmadan durdurulması bir an önce. 2 ay diyor hocamız. Ne kaybı olur? Yani devletin televizyonları, Şeş TV ya da diğer radyo kanalları 2 ay boyunca günde 1-2 saat anti derbinist, anti komünist yayın yapacaklar. Kim de kaybeder bundan? Değil mi? Hiçbir PKK ortadan kalkar. Kayıp değil. Komünizm ortadan kalkar. Bu bela ortadan kalkar. Konu bu. Ama işte gizli komünistler var. Efendim korkaklar var bir yandan. Ağzını hala alıp da Marksist, Leninist, Stalinist ayaklanma diyemiyor. Adamı kendisi söylüyor zaten. Onların bir şey demesine gerek yok ki. Tabii, sadece evet Öcalan'ın dediğini tekrarlasınlar. Alsın okusun.
Tabii.
Ben diyor bu dönemin Lenin'iyim diyor. Evet.
Bu zaten yani bu şu ana kadar PKK'nın şu hale ya 30 senedir sürmesinin sebebi ona gizli destek verenler. Yani değil mi? Yani normal tamam. Baktığımızda yani eski Marksist ekip yani normalde yani bütün basın kuruluşlarının içinde yerleşmiş bu tip insanlar. Düşün bak din olduğu zaman herkes saldırıyordu. Dini bir konu olduğunda, Allah'la ilgili bir konu olduğunda değil mi? Dini değerlere, maneviyata karşı. Ama PKK sorununda hiç kimse detaylı bir şekilde onları kötüleyecek şekilde bunu Marx'ın bir kısmı, yani bir kısım zaten bahsettiğim. Yani belli yerlere yerleşmiş bunları kontrol altındaki insanlar yani komünist olan. Sonra ne oldu? İşte bu zamana kadar bu şekilde sürdü. Artık devletimiz de bunlara karşı çıkıp değil mi? Söylemesi gerekiyor. Kardeşim bu bir Kürt hareketi değildir, bu bir komünist harekettir demesi gerekiyor.
Bakın diyor ki Bölücübaşı. 13. kuruluş yıldönümü mesajları, mesajından. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleştirmiştir diyoruz diyor. Ya o diyor biz komünistiz anlarsın. Diyor. Onlar hayır siz komünistiz diyemiyorlar. Yani bu tam rezalet yani bu.
İnşallah. Evet süremizin aramız var hocam. Daha sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet sohbetimize devam ediyoruz inşallah. İlk yere biraz kuşlarla ilgili genel bilgiler vermiştik hocam. Kuşların gözlerindeki mükemmelliği anlattık. Mesafesini anlattık. Görüş mesafesindeki yüksekliği. Şimdi daha detaylı kuşları tek tek ele alalım inşallah. Evet. Mesela kartalın gözlerini inceleyelim. Evet kartal gözleri. Kartallar binlerce metre yükseklikten renkler arasındaki küçücük bir kontrastı ayırt eder. Ve avının bulunduğu yeri saptar. Kartal gözü aynı anda hem 300 derecelik geniş bir açıya sahiptir, hem de istediği görüntüyü 6 ila 8 misli oranında büyütebilir.
Maşallah.
Maşallah. Çok geniş bir açıda görüyor. 300 Elhamdülü. Derecelik bir açı ve 6 ila 8 misli oranında büyütebiliyor.
Elhamdülillah. Bir de 4,5 kilometre artık kaç megapiksel kapasiteli çözünürlük bayağı büyük boyuttadır ya maşallah.
Maşallah.
300 derece açı, 4,5 kilometre ilerisi. O alanın da bir tane el kadar şey olsa değil mi tavşan zıplasa
evet.
Onu görüyor.
Evet.
Çok büyük muazzam bir
olay maşallah.
Maşallah. 4500 metre yüksekte uçarken 30 bin hektarlık bir alanı gözleriyle tarayabilir.
Maşallah.
30 bin hektar ve 4,5 kilometre yüksekte uçarken. O kadar yüksekte uçması da çok mükemmel maşallah. Evet, çok bu, yüksekte uçuyor değil mi? 4,5 evet, kilometre.
Bu konu oldu ya bir heronlar var. Demek heron yerine evet. iki kartal uçsa bayağı bir alan zaten taranmış olur maşallah.
Maşallah. 1500 metreden tarladaki otlar arasında kamufle olmuş bir tavşanı çok rahat ayırt edebilir. Yani şimdi bir de böyle bir şey var. Tavşan hani renk farkı olan bir ortamda yürümüyor ya da
evet,
koşmuyor.
Tabii. Evet.
Mesela değil mi kar oluyor ortamda kar olmuş oluyor tavşan beyaz evet. arasında gizleniyor ya da
çalılık
bir ortamda
şey, kendi renginde evet.
evet kendi renginde tavşanın çalılar renginde tüyleri oluyor
tabii.
Tüye sahibi oluyor öyle bir ortamda o hareketi fark edip tavşanı avlayabiliyor maşallah.
Hareket dedektörleri bile o kadar uzaktaki bir şeyi algılayamıyor biliyorsunuz evlerin kapılarını veya genel yerlere evet. koyduğunuz yerde çok zor algılama şeyleri var. 4,5 kilometreden bahsediyoruz yani.
Evet. Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Şahin gözlerini inceleyelim. Şahin gözlerinde milimetre kare başına 1 milyon fotoreseptör bulunur. Bu bugünün video kameralarında kullanılan CCD görüntü algılayıcılarına göre çok daha yüksek bir yoğunluktur. Evet, teknolojiye kıyasladığımızda da çok daha fazla bir rakam. İnsanların 6 metreye kadar görme yeteneği olmasına rağmen şahinlerin görme yeteneği 48 metreye kadar varır. Baykuş gözlerini inceleyelim. Baykuşlar insanların gördüğünden 10 kat daha net görür. Bakın biz çok net gördüğümüzü düşünüyoruz ama baykuş 10 kat daha net görüyor.
Maşallah.
Maşallah. Baykuş gözlerinin önemli bir özelliği içlerinde yüksek sayıda çubuk, ışığa karşı hassas hücreleri bulunmasıdır. Yani çubuk hücreleri bulunmasıdır. gözde ne kadar çubuk varsa geceleri o kadar iyi bir görüntüye sahip oluyorlar. Ve sinek kuşlarının gözleri, sinek kuşlarının oldukça iyi bir odaklanma yetenekleri vardır. Bu nedenle yakın mesafeden de uzak mesafeden de çiçekleri görebilirler. Böceklerdeki gibi ultraviyole spektrumlu renkli görünüşe sahiptirler ve polarize edilmiş ışınları da rahatlıkla algılayabilirler. Bugün çok daha farklı bir özellikleri var gözlerinin. Ultraviyole spektrumlu renkli görüşe sahipler ve polarize edilmiş ışınları da görebiliyorlar.
Maşallah.
Ki bu birçok canlıda yok bu özellik. Karabatak gözleri. Karabataklar suya dalış yaptıklarında net görebilmeleri için gözleri fotoğraf makinesindeki optik düzeltme özelliğine sahiptir. İnsanların ürettiği fotoğraf makinelerinin hiçbiri karabatak gözleri kadar hızlı bir adaptasyon yapamaz ve odaklanamaz. Evet. Bakın 4-5 kuşu inceledik. Hepsinin gözü farklı.
Evet.
Kimisi 2,5 kilometreyi görüyor, kimisi 38 metreyi çok net görüyor. Kimisinin açısı farklı, karabatan optik özelliği, odaklama özelliği daha fazla. Kimi ultraviyole ışınlarını görebiliyor ve polarize ışığı görebiliyor. Şunu tekrar anlıyoruz. Tüm canlıyı, tüm doğayı yaratan Allah.
Maşallah.
Allah o canlıyı da yaratıyor, o canın olduğu ortamı da yarattığı için ikisini birbirine uyumlu yaratıyor Allah.
Evet.
Bu özellikler sonradan o canlılar, evrimciler şunu iddia ediyor. O canlı o ortamda olduğu için sonradan o özelliği kazandı. Böyle bir şey olamaz. Çünkü doğduğu anda, yaratıldığı andan itibaren o canlının o ortamda yaşayabilmesi için bu özelliklere sahip olması
evet,
gerekiyor.
Evet,
bu bakış açıları olmasa, bu değil mi, 2,5 kilometre öteyi 30 bin hektarlık bir alanı tarayamasa besin bulamayacak ve yaşamı devam edemeyecek zaten.
Tabii.
Başlangıçta o türün soyu tükenmiş olacak. Evrimcilerin iddia ettiği gibi özellik olsa, ki zaten o da olamaz. Niye olamaz? Göz, biz biliyoruz ki bugünkü bilimsel gelişmelerle göz indirgenemez kompleks bir organ.
Evet.
Gözün oluştuğu parça sayısı, değil mi, yaklaşık 40-50 parçadan oluşuyor ana parçaları sayacak olursak ve bu parçaların eksikliği durumunda bir parça eksik olsa göz işlevini yerine getiremiyor.
Evet.
Evrimciler kendi içlerinde de çelişiyorlar. Evrimciler ne diyor? Eğer bir organ çalışmıyorsa, işlevini yerine getiremiyorsa elenir diyorlar, değil mi?
Evet,
körelir.
Körelir diyorlar.
Evet.
Şimdi gözü biz eksik düşünelim, eksik parçalarıyla. Onun da onların mantığına göre yine elenmesi lazım. Zaten kendi içlerinde çelişiyorlar. Ancak dediğimiz gibi gözün böyle kademeli olarak gelişmesi mümkün değil.
Tabii.
Tüm parçaların o an olması gerekiyor ki gözde o görebilsin. Evet. İnşallah.
Bu sistem olacak. Oktar hocamın söylediği gibi ciğer sistemi tamamen farklı.
Evet.
Jet tribünleri gibi. Kanat sistemi ayrı, tüysü, yani her şey tamamen, hani dinozorlardan geldi diyorlar ya, tamamen birbirine zıt İki yapı. Nasıl birbirine
tabii
dönüşebilir?
Tabii,
bakın
evet,
diyor ki Larry Martin diye çok ünlü bir kuş bilimci var biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili diyor ki doğrusunu söylemek gerekirse diyor, eğer diyor kuşların dinozorlardan geldiğini savunuyor olsaydım diyor, her çıkıp da kürsüye çıkıp da bununla ilgili konuşmaya kalktığımda diyor çok fazla utanıyor olacaktım diyor. Adamlar bunu biliyor aslında, yani bunun olamayacağını 2 kere 2 4 gibi herkes, değil mi, bir tane
evet,
adam bunu biliyor.
Hakikaten mükemmel bir örnek. Erdem hocam anlattı. Mükemmel olarak var olduğu zaman ancak bütün sistemlerle birlikte, çünkü gözün de tek başına var olması yetmiyor. Onu görebilecek mükemmel sinir sistemi olması gerekiyor aynı zamanda. Değil mi?
Evet.
Gözün başın uygun yerlerinde olması gerekiyor. Merceklerinin tam mükemmel açıyla olması gerekiyor. Değil mi? 300 derecelik açıyı görüyor ama binlerce mercekten oluşan gözler var. 30 bin mercekten oluşuyor Yusufçuk böceğinin gözleri.
Evet.
Fakat o kadar mükemmel bir düzgünlükte ki böyle her gelen ışığı birleştirip sinir sistemi tek bir görüntü haline getirebiliyor. Yani o kristaller mesela, lensler biraz çok böyle milimetre değil, böyle milimetrenin onda biri kadar düzgünlük olmasa böyle biraz biri yukarı doğru biri aşağıya doğru görüntü olmuyor. Yani Darwin zaten bunun farkında, bakın diyor ki Darwin, sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği sorusundan daha çok endişelendirmektedir diyor. Yani biz diyor sinirin nasıl ışığa hassas hale geldiği, bu diyor yaşamın başlangıcı gibi diyor, hatta ondan daha çok diyor endişelendiriyor. Açıklayamıyoruz yani. Gözün odağını diyor Darwin, farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerin, yani bu eşsiz işlevlerin tümünün doğal seçmeyle oluşabildiğini düşünmenin, yani tümünün evrimle oluşabildiğini düşünmenin diyor. Bakın devam ediyor Darwin. En ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yürekle itiraf ederim diyor. Yani diyor saçmalamanın daniskası diyor bu evrim için yani. Kim söylüyor bunu? Darwin söylüyor. Şimdi bir Darwin'iz kalkıp da göz evrimleştiği dediği zaman biz Darwin'e mi inanacağız, ona mı inanacağız? Tabii ki Darwin'e inanacağız. Ne diyor Darwin? En ileri derecede saçmalamak. Bir de diyor ki bakın gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor. Ya bıraksınlar bu işleri. Evrim evrim yok işte. Allah mükemmel yaratmış. Yani. Her biri farklı göz, her biri mükemmel. Bütün canlılardaki gözler mükemmel. Sadece yani kuşlardaki değil. Değil mi? Bütün canlılara baktığımız zaman hepsi fosil kayıtlarında birdenbire kusursuz, eksiksiz, mükemmel ortaya çıkıyor.
İnşallah. İnşallah. Başka bir evrimci diyor ki, bir zoolog, İngiliz zoolog David Watson, evrim teorisinin yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin olması, var olması değil diyor. Ancak diğer alternatifin yani yaratılışın kabul edilemez olmasıdır diyor. Yani adamın ideolojisi bunu kabul edemiyor. Yani adam delili görüyor, kabul ediyor ama bunun bu şekilde olduğunu ya yani Allah'ın varlığını kabul etmek istemiyor. Yani bunlar zaten ana problem.
Tabii. Şimdi bak Darwin bunu söylemiş. Peki Richard Dawkins ne diyor gözle ilgili ona bakalım. Diyor ki bakın Richard Dawkins. Göz gibi komplike, görünür şekilde tasarlanmış objelerin meydana gelişinde aşamalı bir evrim süreci olmalıdır. Evrimleşmiş olmalıdır diyor. Eğer bu durumlarda da aşamalı olarak gerçekleşmezse o zaman evrimin açıklayıcı gücü kalmaz. Eğer aşamalar yoksa mucize olması muhtemeldir.
Yani,
yani yaratılmıştır. Evet. Nitekim aşama olmadığını bilim bize bugün gösteriyor. Bütün gözler aşamalı olamıyor. Çünkü aşamalı çalışamıyor. Mümkün değil yani. Bir parçası bile eksik olsa veya yer değiştirse çalışamayan bir organdan bahsediyoruz. Aşamalı olmadığında fosil kayıtlarından görüyoruz. Ne diyor Richard Dawkins Efendi? Eğer aşamalar yoksa mucize olması yani Allah tarafından yaratılmış olması gerekir diyor. Öyle olmuştur. Bu kadar. Yani fazla böyle evirmeye, gevirmeye, darbizme gerek yok yani böyle değil mi? Evirmeye, çevirmeye. Yani bu kadar. İnşallah. Yani inşallah. Çok açık her şey, gerçek. İnşallah. Maşallah yani, Allah'ın yarattığı çok açık.
Şimdi bir de buyur.
Estağfurullah. Biz hani biraz burada evrim teorisinin şeyleriyle hani alaycı konuşuyoruz ama gerçekten bu çok komik olduğu için bunları söylüyoruz. Hatta bunu evrimciler de itiraf ediyor. Bakın Malcolm McGeorge bu konuda diyor ki, ben diyor evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olduğuna inanıyorum diyor. Yani gelecekte espri malzemesi olacak diyor. Şu anda bizim yaptığımız şey...
O geleceğe geldik.
Geleceğe geldik. Geleceğe
geldik. Söylüyorum.
Yani 1900...
80.
Aferin Malcolm'a.
Bu bilmiş yani.
Malcolm 1900.
Gerçi o dönemden beri biliniyormuş yani.
80'de demiş, şu bugünü görmüş yani.
Çok manidar ama 1980'de söylüyor. Çok
niye 80'de söylüyor? Bak çok manidar hakikaten. Aziz Mehdi'nin faaliyetine başladığı yıl. Çıkış yılı. Elhamdülillah bak 30 senede hakikaten espri malzemesi oldu. Herkes kahkahalarla gülüyor.
Bakın devamında diyor ki gelecek kuşak diyor. Yani şu andaki kuşak. Bizden. Bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır diyor. Yani biraz önceki profesör çıkmıştı yani Celal Şahin beyefendi. Mesela çıktı yani espri malzemesi olmak dışında zaten bir şey olmayacak. Zaten bunu 1980 senesinde öngörülen şey şu anda görmüş oluyoruz. Çünkü belirsiz bu kadar saf değil mi? Çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabulünü görmüş oluyoruz. Tamam o zaman onlar kandırıldı ama artık uyansınlar ve özür dilesinlerden insan değil mi? Özür dilemeleri gerekiyor çıkıp halka. İnsanları yanlış yönlendirdik, sizi yanılttık diye.
Antony Flew özür diledi değil mi?
Evet. Çok güzel bir hareket yaptı. O evet. Tavsiye edecek bir şey. Hakikaten o çok manidar ama 1980'de bu sözü söylüyor olması ve hakikaten de gerçekleşti maşallah. 1980 tarihi orada kilit bir tarih maşallah. Manidar bir durum var. Neden? Çünkü neden ikna oluyor Malcolm McGeorge evrim teorisinin gelecek kuşakların espri malzemesi olacağına? Çünkü DNA, enzimler, protein bunlar artık günümüzde açıklığa kavuşmuş ve evrimin hiçbir şekilde açıklayamayacağı çok hassas mekanizmalar inşallah. Doktor hocam senin anlatacağın bir şey yok.
Evet var şimdi yani hayır biz gülüyoruz herkes gülüyor bebekler bile gülüyor bu evrimcilerin durumuna bakın şimdi. İnternette çocuklar hazırlamış bunu gençler.
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, lineer falan böyle...
Eşeysel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla,
tamam, bir izolasyon şey mekanizmalarıyla... İzolasyon, izolasyon, bunlar hepsi bir tane sansasyon var ya, komünikasyon.
Ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Bak aferin Malcolm 1980 yılında söylüyor. Diyor ki en büyük esprimi görmüş bilmedi.
Ya bravo, tebrik ediyorum. Yiğit Bulut'u gerçekten oraya katılmadan yani gülmeden durabilmesi gerçekten büyük mucize yani. Değil mi? Evet. Çok
ya abuk sabuk böyle iş, ipe sapa gelmez şeyler artık... söylüyorlar yani.
Şimdi o zaman bir spekülasyonu da konuşalım o zaman şimdi. Şimdi bir makale çıkmıştı geçen sene 2010 yılında Science dergisinde. Diyor ki hücrede biz diyor DNA yaptık diyor. Yarın da yani demek ki diyor doğada da DNA tesadüfen oluşabilir gibi spekülatif haberler çıkıyor. Bak şimdi seyircilerimiz soruyor bazen. O makaleyi de göstereyim burada. Bu Science'ın makalesi. İşte o bir mikoplazma isminin cinsine ait iki tane bakteriden birisinden alınmış, diğerine gen nakli yapılmış ve gen orada çoğaltılarak genin bir hücrenin içerisinde nakledilmesi tamamlanmış. Burada makale anlatan o. Şimdi biraz daha ayrıntısına girelim. İzleyeceğimiz bunu buradan görebilirler. Şimdi gen ne demek? Gen hücrede bir hücrede canlılarda da ondan sonra çok hücreli insanlarda bütün canlılarda bize bakın mesela insandaki kromozomu gösteriyorum. Evet bu insandaki 46 tane kromozom. Bu insanda 46 tane kromozomda neler var diye baktığımızda şifreler var. Burada şifreleri görüyoruz. Harfleri görüyoruz. Kromozomların katlanmış halinin açılmışı bu şekilde. İçerisinde 4 harfli vücudumuzun şifresini bulunduran adenin, guanin, sitozin ve timin isimli harflerin yan yana gelmesiyle oluşan ne var? Burada bir şifre var. Burada bir anlam var. Burada cümle var. Burada bir lisan var. Bizim vücudumuzda bunlar çift sarmal halde bulunuyor. Ve bir anlam ihtiva ederek yaşam dediğimiz yürüyen İnsan vücudu dediğimiz canlının yaşamasını ve yaşamsal fonksiyonlarını düzenliyorlar. Biz şimdi buna böyle baktığımızda renkli, üzerinde harfleri olan bir yapı görüyoruz. Tabii ki bizim vücudumuzda bu renkli ve üzerinde böyle harfler yok. Bu moleküller içinde bulundukları bazı elementlerin farklı olması sebebiyle o ismi insanlar tarafından alıyor. Ama vücudumuzda bu tanıma mekanizması otomatik olarak vücut tarafından yapılıyor. Şimdi makalede neden bahsediliyor? Şundan bahsediliyor. Zaten bu uzunca süredir yapılabilen bir konu var. O da DNA'nın sentezi. Zaten DNA laboratuvarlarda, in vitro koşullarda insan tarafından bakterilerin ürettiği enzimler onlardan alınıp ortamda, deney ortamında bir araya getirilerek DNA sentezi yapılabiliyor. Ama burada konu şu. Yani bir alfabenin mesela harflerini matbaada yan yana getirmeye benzer bu. Şimdi matbaada harfler yan yana getirilebiliyor mu? Getiriliyor. Ama kitabı kitap yapan, ondan sonra kitabın içerisindeki bilginin değerli olmasını sağlayan şey, oradaki bilginin kendisidir ve düzenidir. Kitabı kitap yapan, o harflerin sıralamasındaki düzendir, oradaki intizamdır. O zaman biz o kitabın ne kitabı olduğunu anlar, o kitaptan biz bilgi alıp ona göre ikame ettiririz. Yani mesela teknik bir kitaptır, fizikle ilgili bir kitaptır. O zaman oradan biz fiziği öğreniriz ve fiziksel mesela bilimsel şeyleri orada tatbik ederiz. Veya matematiktir, matematikle ilgili kuralları öğreniriz. Aynen öyle de, aynen canlılardaki, tek hücrelilerde, insanlarda, hayvanlarda, bitkilerdeki DNA da onların yaşam şekillerini belirliyor. İşte oradaki bilgi ve diziliş çok önemli. Şimdi deneyde teknolojik bir durum söz konusu. Evet. Bir bakterinin içerisine kendisine ait olmayan bir genom nakledilip o bakterinin o genomla yaşaması sağlanmış olabilir. Ama oradaki genomun tamamı başka bir bakteride zaten var. Yani tamamen burada bir projenin, yani bir kitabın fotokopisi çıkartılıyor. Bu raftan alınıyor, diğer rafa konuluyor. Bu bile büyük spekülasyon neden oluyor. Bu bile büyük bir teknolojik atılım olarak nitelendiriliyor. Evet. Halbuki konu sadece şu. Şurada bir ansiklopedinin fasikülü zaten var. Onun fasikülünü alıp kopyalıyor fotokopi makinesinde. Onu alıp boş olan bir rafa koyuyor. Ve o raftaki kitabı değiştirip bu kitabı koyuyor.
Aferin
teknik
size.
Olarak. Evet. Aferin diyoruz, tamam, güzel bir teknolojik çalışma. Fakat bunun doğada DNA'nın kendi kendine olmasıyla veya DNA'nın insanlar tarafından sırf sıfırdan sanki sentez ediliyormuş gibi lanse ediliyor. Öyle bir konu da yok. Zaten sentez edilirken kullanılan enzimler bakterilere ürettirilen, zaten bir DNA'nın ürünü olan proteinler. Bu proteinler zaten bakteri tarafından üretiliyor. O protein oradan izole ediliyor ve kendi deney tüpünde konuluyor. Kim üretti şimdi o proteini? Bakteri üretti. Sen mi ürettin? Hayır. Sen sadece belli atomları deney tüpünde bir araya getirdin. Onları birbirine bağlayacak olan, o DNA'daki harfleri birbirine bağlayacak olan proteini bakteriden hazır olarak aldın. Ve daha da önemlisi, zaten o dizilimin kendisi kime ait? Bir bakteriye ait. İnsan daha kendisi sıfırdan bir gen dizayn edemiyor. Bir bakterinin ihtiyaçlarını belirleyen genlerin ne zaman ve nerede olması gerektiğini bilemiyor. Ki insandaki genom çok daha kompleks. Bunu hepsini hazır olarak aldı. Tek yapılan işlem şu: buradaki bilgi kopyalandı, buradaki rafa taşındı. Bunun zaten teknolojik olarak bile daha küçük bir adım. Kaldı ki bunun doğada tesadüfen olabileceğini düşünmek ve bu deneyin ona yorulması, spekülasyonun bu yönde yapılması çok yanlış bir hareket olmuş.
Burada hayatın başlangıcı ile ilgili hiçbir açıklama getirmiyor zaten. Öyle bir iddiaları da yok. Zaten olmuyor da. Yani onu bakın, bilim adamları da söylüyor. Diyor ki Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Profesörü Jim Collins de bu söz konusu klonlama çalışması üzerinden yapılan spekülasyonlara karşı çıkarak Nature dergisinde söylüyor. Bakın diyor ki Jim Collins, Venter ve arkadaşları, Craig Venter'den bahsediyor ve arkadaşları tarafından rapor edilen bu çalışma organizmaların yeniden inşası konusundaki yeteneğimiz için önemli bir gelişme. Doğru, genetik mühendisliği çok ilerleyecek. Yani bu daha başlangıç. Mehdiyet döneminde muazzam bir genetik mühendisliği olacak böyle. Hem hastalıkların tedavisinde, hem daha lezzetli ve daha verimli besinlerin elde edilmesinde. Fakat diyor adam, sıfırdan yeni bir yaşam ortaya çıkarma konusunu açıklamıyor. Bitti. Yani bunun evrimle bir alakası yok. Kaldı ki burada zaten klonlamaya çok benzer bir yöntem kullanılıyor. Klonlama da böyle. Siz bir canlıdan DNA'sını alıyorsunuz. Başka bir hücreye naklediyorsunuz bunu. O DNA ile o hücre kendisinde olmayan bir DNA ile başka bir DNA ile ürüyor. Ve o canlının kopyası oluşuyor mesela. Burada yapılan çok benzer. Burada sadece farkı, hazır olarak almıyor DNA'yı. Kopyalama olarak aynısını çıkartmış. Evet. Hatta bu kopyalama sırasında hata payları o kadar yüksek ki birçok mutasyon da oluşmuş. Onu söylüyorlar zaten yazının içerisinde. Ama millet böyle yorumları gördüğü için, yazıyı aslında okumadığı için, okusan anlamayacağı için birçok kişi farkında olmuyor söylenen sahtekarlığın. Halbuki muazzam bir mutasyon payı var. Yani o canlı yarım yamalak, kim bilir ne eksikleri var, onları söylemiyorlar mesela.
Ne kadar orada hayat sürdüğünü de söylemiyor.
Belki tabii, kısa sürede tabii, ölüyor. Belki kısa sürede ölüyor, onu da söylemiyor, belirtmiyor. Sürmese bile, aynısını bile çıkarsa hatasız olarak, zaten var olan siz bir şey çıkartıyorsunuz, bir de canlı hücresine gereksinim gösteriyorsunuz. Canlılık apayrı bir şey. Yani insan bunu veremiyor zaten. Yani insanın böyle bir kabiliyeti yok. Çünkü canlılığı, hayatı vermek Allah'a mahsus. Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Yani Allah cansız maddeden bir canlı hücresi meydana getiriyor mesela. Canlı bir varlık meydana getiriyor. O cansız atomlardan meydana gelen moleküller o hücrenin içerisinde muazzam akıl gösteriyorlar. Kusursuz bir sistem işliyor. Kopyalamalar oluyor, paketlemeler, posta kodu ekliyor, doğru adrese gönderiyor. Yürüyen proteinler var. Adrese gidiyorlar. Gideceği yeri nereden biliyor mesela? Alıyor proteinler, başka bir proteini taşıyor böyle. Kapılara getiriyor. Kapılar sadece onu içeri bırakıyor. Kapıdan girer girmez başka proteinler karşılıyor. Üçe katlanıyor. Sadece bir şekilde katlandığında işlev görebiliyor. Onu mutlaka doğru olarak yapıyorlar. Yani böyle muazzam bir akıl gösteren bir sistem var. İşte bu Allah'ın aklının tecellisi ve Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Nitekim ürettikleri DNA'yı hiçbir işe yaramaz. Siz DNA'yı doğaya bırakın, hemen parçalanır. Mutlaka canlı hücrenin içerisindeki bütün proteinlerle birlikte olduğu zaman, bütün organellerle birlikte olduğu zaman işlev görebiliyor. Evet. Bu Allah'ın işte hayat vermesiyle olabiliyor. Zaten bakın adam ne diyordu? Bu aynı gruptan adamlar. Yani bunlar sıfırdan yeni bir yaşam ortaya çıkarma konusunu açıklamıyor diyor. Bitti. Evrimle alakası yok bunun. Ama genetik mühendisi bundan çok daha ilerleyecek. Yani hakikaten proteinler de yapılacak laboratuvarlarda. Büyük ihtimalle. Mehdiyet döneminde. Bilim çok ilerleyecek çünkü. DNA hazırlanacak. Belki Allah dilerse o da olur. Sıfırdan gen bile yazılabilir. Olabilir. Yani Allah bilimin önünde.
Allah dilerse.
Çünkü bilimi yaratan Allah. Allah dilerse olur. Ama bunların hiçbirinin evrimle alakası yok. Bakın hepsinde bilinçli bir müdahale var. Ve Allah'ın dilemesiyle oluyor. Ve tabii her şeyden önemlisi hocamız hep bunu vurguluyor. Yani bir laboratuvara girip deney yapan adam beynindeki mercimek kadar bir yerdeki dünyasında laboratuvara girip bu deneyi yapar. Onu yaratan da Allah'tır. Çünkü biz o sistemi yaratanı Allah diyoruz. Allah, bütün algıları yaratan Allah. Değil mi? Beynin küçücük yerinde böyle. Oradaki laboratuvarda, değil mi? Oradaki laboratuvarda deney yapar. Oradaki laboratuvardaki makaleyi yazar. Bu kadar. Konu budur inşallah. Evet. Yani her şey yaratılışı kanıtlıyor. Bu deneyle de aslında yaratılışı kanıtlıyorlar. Hayatın tesadüfen sıfırdan olamayacağını bu deneyde kanıtlıyor ayrıca zaten yani o şekilde.
İnşallah. Tam inşallah. Onu söyleyecektim hocam. O yapının ne kadar hassas, ne kadar mükemmel olduğunu da ispatlamış oluyor bu deney. Bakın yer değiştirmesini bile, taşımacılığı bile daha yeni son teknolojiyle yapabiliyorlar. Yani çok hassas bir yapı var orada. Evet. Bu ne demek oluyor? Değil mi? Hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelemeyeceğinin bir ispatı.
İspatı. Evet, onlar ispatlamış oluyorlar zaten bu
evet,
deneyleri.
Evet, tabii.
Yani mutlaka bilinçli bir müdahale ve çok gelişmiş teknolojik laboratuvarlar. Bunlar dünyanın en gelişmiş laboratuvarları. Ancak orada bir de büyük hatalarla DNA'yı şu an kopyalayabiliyorlar. İleride de yani olacak da daha iyisi. Ama işte ancak gelişmiş teknolojik, bilimsel, bilinçli bir müdahaleyle tesadüfen hiçbir zaman olmadığını ispatlıyorlar. Yani evrimle olmadığını kendi elleriyle ispatlıyorlar.
Yani çünkü mesela bir genin yapısına baktığımızda bakın şimdi ben genin yapısını gösteriyorum. Kromozom içerisindeki bir yer, burada bir şifre var. Şimdi burada büyüteç olarak büyütüyorlar. Mesela buradan bir kesit almışlar. Bu büyük bir kromozom. Bir kesitini büyüttüğümüzde bu kadar oluyor. Bununla bir kesitini büyüttüğümüzde bu kadar oluyor. En sonunda bir gen denilen kümenin, yani küme diyelim. Çünkü birçok eleman olan bir yapı gen. Burada o programın başın videonun az önceki bir iki videoda gösterdiğim ATGC harfleri var. Belli bir sırayla. Bunun da karşısında var. Aynı şekilde çift sarmal bir yapısı var. Bu insandaki bir gen. Ancak buradaki konu ve bilim adamlarının kafasını karıştıran ve çok kompleks olarak nitelendirilen yapı esas genin, mesela şuradaki kırmızı bölümler egzon denilen yapılar. Bunlar gen. Mesela ne olabilir? Hemoglobin olabilir. İnsülin olabilir. Evet. Buradaki bu şifre yani ATGC'den başlayıp mesela 1000 tane harfin yan yana gelmiş bir hali bu kırmızı yer. Şimdi bunu bulmak yetmiyor sadece. Bu oradaki dizilimin ortaya çıkması demek. Evet. Bu DNA'da evet var, doğru. Fakat hemoglobinin ne zaman, ne kadar, nereye, yani salgılanıp nereye götürülecek? Yani günümüzde de böyle değil midir? Mesela bir teknolojik bir şey bulundu diyelim. Mesela nedir? Bir bilgisayarın çipi. Değil mi? Dünyanın en hızlı işlem kapasitesine sahip bir bilgisayarın çipinin projesi bulundu diyelim. Fakat sadece o projenin varlığı neyi açıklayabilir? Veya ne işe yarar? O projeyi yine ne zaman, nerede, ne kadar üretilecek, nereye monte edilecek, nereye gönderilecek, hangi elemanlarla birlikte çalışacak, bu hangi tip bilgisayarlara uygundur? 1000 tane işlemci çeşidi vardır. Bu da onun bir tanesi. Bizim vücudumuzda da, DNA'mızda 100.000 tane, belki de daha fazla kimi bilim adamlarına göre böyle işlemci projesi var. Çünkü çok karmaşık, kompleks, ileri düzeyde hassasiyete sahip şifreler bunlar. İşte DNA'nın çok büyük bir kısmı buradaki projelerin nereye yönetileceği, nereye gideceği, ne zaman sentezleneceği, ne kadar sentezleneceği, yönünün neresi olacağı, ondan sonra ne kadar sıklıkta ve yoğunlukta sentezleneceği gibi aşamalar kontrol ediliyor. Mesela aldosteron isimli bir protein var vücudumuzda. Bu sodyum dengesini özellikle sağlamakta bir etmen olan bir hormon, aldosteron hormonu. 1 gramın 10 milyonda biri kadar kanımızda bulunuyor. Ya kardeşim bizim 6 litre kanımız var. Onun 10 milyonda birini, 1 gramın 10 milyonda biri kadar ağırlıktaki bir proteinin varlığını kim tespit ediyor? Kim tespit edip azlığında veya çokluğunda, yani hassasiyetin derecesini anlamak açısından 1 gramın 10 milyonda biri. Bir gramın, evet, bunun azlığını ve çokluğunu ve ideal oranını kim tespit ediyor ve ne zaman sentezleniyor? İşte DNA da zahiren gördüğümüzde sebep olarak intron denen ve proteinin yani projenin kendisi olmayan ama onu yöneten, kontrol eden, ne zaman ne kadar sentezleneceğini belirleyen kısımın önemi ortaya çıkıyor ve hassaslığı ortaya çıkıyor. İşte o iki tane mikoplazma cinsi bakteriden DNA'nın bir tanesini alıp diğerine kopyalarken karşılaşılan onca aksaklığın, mutasyonun ve birçok bilinemeyen noktanın sebebi bu. Çünkü canlı dediğimiz, yaşam dediğimiz canlılık yani çok çok ileri derecede hassas binlerce, yüz binlerce mekanizmanın aynı anda olmasıyla oluyor. Ondan dolayı insanoğlu şu anki teknolojisinde sadece bir hücreli ve orada kullanılan canlının özelliği şu, dünyada kendi başına yaşayabilen en küçük genoma sahip bakteri. En küçüğü o. Ki insanınki çok daha fazla, çok daha kompleks.
Tabii, yani çok daha fazla. 8 milyon harften oluşuyor.
Evet. Mikoplazmanınki en küçük olduğu için onu seçmişler. Üzerinde anlaşılması kolay olsun diye. Onda bile kopyalarken küçük küçük birimlere ayırıp, ya onu da küçük birimlere ayırıp, çeşitli preparatlarda hazırlayıp nakledilmesi söz konusu gibi işlemler söz konusu. Bu bize, bu deney bize kısacası canlılığın ancak Allah'ın yaratmasıyla var olabilecek ve çok ileri derecede kompleks birçok mekanizmanın bir arada cereyan ettiği bir şey olduğunu gösteriyor bize. Biz buradan Allah'ın kudretinin büyüklüğünün bir nebze tecellisini görüyoruz.
Evet.
Bu Allah bize birazını gösteriyor.
İnşallah.
Halbuki Allah'ın gücü ve kudreti sonsuz. Oradan biz yaratıcımız olan Rabbimize hamd edeceğiz, onu öveceğiz, şükredeceğiz ve onun gücünü ve kudretinin bir nevi tecellisini artık anlayacağız. İnşallah boyun eğeceğiz. İnşallah. Ona iman edeceğiz inşallah. İnşallah.
Burada mesela söylediğin gibi gerçi çok önemli konu. Mesela bir amaç var. Mesela bir bilgisayar çipi yapıyorlar. Değil mi? Diğeri başka bir şeyini yapıyor. Amaç ne? Bilgisayarda işte internete girmek, şunu yapmak, böyle bir amaç uğruna her şey bir tasarım oluyor. İnsanın yaratılış amacı bu kadar, ondan çok daha kompleks olan insanın yaratılış amacı ne? Allah Yüce Rabbimiz ne diyor? Kovulmuş yatan Allah'sın. Ben insanlara ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış amacımız Allah'a kul olmak ve bütün bunları hani diyor ya Yüce Rabbimiz bakmıyorlar mı o deveye diyor, arıdan bahsediyor, göklerin yerin yaratılış hakkı. Bütün bunlara bakın ve bana şükredin, bana iman edin. Yani dünyanın varoluş amacı, her şeyin amacı Allah'a kul olmak. İşte evet, bizim bunu bilmemiz gerekiyor ve değil mi hocamızın da insanları bu yönde uyandırmaya çalışmasını, değil mi, gece gündüz bu yönde faaliyet göstermesinin sebebi de bu. İnşallah. Evet.
Demek ki şimdi şu çok önemli. Yani bütün konuların özünde şu var. Allah yolunda cehd edilmesi gerekiyor. Yani fikri bir mücadele yapılması gerekiyor. Ve Allah bunu emrediyor zaten Kur'an'da inşallah. Ve beğendiği tavır, Müslüman tavrı bu şekilde. Bakın, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler, yani fikri mücadele edenler eşit değildir. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın, mücadele edin, fikri mücadele edin. Yani bunun yapılması gerekiyor. Ama herkesin yapması gerekiyor bunun. Yani sadece peygamberler, peygamberlerin etrafındaki az sayıda Müslüman değil, bütün Müslümanlara farz kılmış Allah, değil mi? Bunun yapılması, iman hakikatlerinin anlatılması, Darwinizme karşı bir fikri mücadele. Kaldı ki her şey hazır. Allah en güzel şekliyle yaratmış. Değil mi? Hocamızın sitesinde 300 tane kitap var. Yüzlerce film var inşallah. En güzel şekilde hazırlanmış. Bunları kullanarak herkes, Müslümanlar, değil mi, çok güzel fikri mücadele yapabilirler. Filmleri indirirler, CD'leri kaydederler, onları dağıtabilirler. Bugün Tavşanlı'da bir konferansa gitmiştik. Oradaki kardeşlerimiz bizi konferansa davet etmişlerdi. Konferansın sonunda beni biriyle tanıştırdılar. Dediler ki, bu kardeşimiz buranın çobanı dediler. Maşallah, böyle çok mazlum, güzel bir kardeşimizdi böyle. Geldi yanıma, dediler ki, bu arkadaşımız dediler, çoban arkadaşımız yıllardır hocanızın CD'lerini alıyor, filmlerini yüklüyor onlara ve dağıtıyor. Burada tebliğ yapıyor. Helal olsun, işte böyle olur. Değil mi? Bak, kısıtlı imkanlarıyla Müslüman herkesin yapabileceği bir şey vardır. Benim gücüm yetmiyor. Zaten her şey hazır.
Tabii.
Gücü yetmeyecek bir şey yok ki yani. Dili döndüğü kadar anlatır, öğrenir, dağıtır, kitap alır dağıtır. Değil mi? Yaratılış atlası alır, bir kahvehaneye koyar bir mahallede. Hocamız demiş, bir yaratılış atlası olsa bir mahallede Oraya zaten deccaliyet giremez. Kaç para ki maliyeti? Zaten maliyetini posta parasıyla, değil mi, global yayıncılık gönderiyor zaten yaratılış atlasını. Şimdi bakın mesela peygamberlerin mücadelesi var, değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle birebir savaşıyor ve göğüs göğüse mücadele ediyor. Bakın Allah bunu ayette bildiriyor. Ve peygamberlik görevini yerine getiriyorlar tüm tehlikelere rağmen. Ey peygamber diyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevini yapmayacak olursan, onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun, Allah seni insanlardan koruyacaktır.
İnşallah.
Allah, Allah yolunda mücadele edenleri mutlaka korur. İnşallah. Allah'ın koruması altındayız biz. Siz ona, peygambere yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir.
İnşallah.
Hani kafirler ikiden biri olarak seni, onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu, hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.
İnşallah.
Siz ona yardım etmezseniz diyor. Ayrı zamanda da Hazreti Mehdi inşallah.
İnşallah.
Mehdi'ye yardım edilmezse Allah ona yardım etmiştir.
İnşallah.
Allah mutlaka Mehdi'sini galip kılacağını, İnşallah. İslam'ın dünyaya hakim olacağını bildiriyor. Bu bir kader.
İnşallah.
Ama önemli olan Allah'a herkes hesap verecek. Yani kendisinin ne yaptığı sorulacak inşallah. Değil mi? Allah İnşallah. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor Allah.
Evet.
İnşallah. Tabii ki Müslüman Allah yolunda başına bir şeyler gelecek. Onun için korkaklık yani Müslüman tavrı değildir. Müslüman cesur olur çünkü Allah'a güvenir.
Tabii.
Her şeyi Allah'ın yarattığını bilir. Asla korkuya kapılmaz.
Kesinlikle.
Değil mi? Çünkü her şeyi yaratan Allah'tır. En fazla insan şehit olur. Mükemmel. Ne güzel işte. Zaten onu ister Müslüman değil mi inşallah? Şehitlik. Kolu bacağı kopar. Ne güzel Allah yolunda değil mi? Sahabenin öyle olmamış Tabii. mıydı? Girdiler, yaralandılar, şehit olanlar oldu. Hepsi cennette elhamdülillah inşallah. Samimi olanların hepsi cennette inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Gerçekten dünyaya baktığımızda hocamızın da buna vesile olduğu için zaten dünya üzerinde ben bütün dünyaya bakıyorum tek faaliyet yapan bu konuda tek faaliyet yapan kişi değil mi Adnan hocamız. Yani bunun saygı görmesinde mesela düşünün biraz önce söylediğin gibi 300 kitap yazmış değil mi 300 tane belgeseller var televizyon kurmuş hiçbir karşılık beklemiyor. Dünyanın bütün ünlülerin adreslerine Allah'ın yaratılışının delillerinin kitapları yollanmış. Değil mi? Bu çok büyük bir ben kim yani böyle bir kişiye dünya üzerinde ben rastlamadım yani. Rastlayan varsa söylesin yani şu kişi bu böyle bir faaliyet yapıyor desin. Onun için olan evet. hocamıza olan benim saygım çok fazla yani. Ya şimdi benim hidayetime vesile oldu. Birçok insanın hidayetine vesile
evet.
oldu. Şimdi Eyvallah. Biraz önce söylediğin gibi ayette ne diyor? Kovulmuş şeytan anlasın. Daha öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor. Şimdi bakıyoruz yani Mehdi öncüsü olarak hocamızın başına gelenlere ben baktım. Geçen gün tefekkür etmiştim. Mesela deli denmiş. Deli denmiş bir de akıl hastanesine konmuş. Çünkü daha öncekilerin başına gelenler neler? Deli denmesi, büyücü denmesi, iffetsizlikle suçlanması, hapse atılması, işkence görmesi. Değil mi? Bunları olursa diyor Allah birçok peygamberin başına gelenler bunlar. Bakıyoruz Allah yolunda olan insanların da başına bunların geleceğini Allah bize haber veriyor bu ayetle. Deli denmiş mi? Denmiş değil mi? Büyücü denmiş mi? Tempoya kapak yapmışlardı hocamızı biliyorsunuz. Elinde küre değil mi? Büyücü diye. İffetsizlikle suçlanmış mı? İşte gördük, iftira atan kadınları gördük. İşte biliyorsun basındaki haberleri hepimiz biliyoruz. Bütün izleyicilerimiz de biliyor. İffetsizlikle suçlanmış. Hapse atılmış mı? Atılmış. Atılmaya çalışılmış. Sürgün etmeye çalışılmış mı? Evet. İşkence görmüş mü? Evet. Yani zaten... Yani Allah Kur'an'ı bizim şablon olarak gösteriyor. Bize Kur'an'ı niye veriyor? Hayatın değil mi? Bir şablonu olarak. Biz bu şablonu değil mi? Hocamızın üstüne koyduğumuz tamamen tüm her şeyin üzerinde değil mi? Tecelli ettiğini görüyoruz. Bu da bizim hocamıza olan sevgimizi, saygımızı, bağlılığımızı arttırıyor.
Çok evet. büyük, Ama önemli bir Allah'ın konu. İstediği tavır bu yani inşallah.
Evet. Allah'ın istediği bu tavır. Herkesin böyle olması lazım. Ama hocamız evet. çok güzel bir örnek ve dünyada ben gördüğüm tek kişi. Bu konuyla
evet.
konuda gerçekten Kur'an'a sarılmış, değil mi? Hayatını vakfetmiş bir insan olarak, değil mi? Tek
Tabii.
hocamız
Allah
var.
Allah insana bunu emrediyor. İnşallah insan Allah'ın dediği gibi hareket edince Allah imtihan ediyor insanı. Zorluk ortamı yaratıyor, değil mi? Yani orada insan şöyle de düşünebilir. Bakın başıma ne zorluklar geldi, ben bırakayım. Daha hafifleteyim mücadeleyi belki diye düşünebilir. Değil mi? Ama hocamıza baktığımızda örnek olarak o böyle düşmemiş sonuna kadar. Tüm gayretiyle
kararlı bir şekilde
mücadele etmiş. Yani zorluk ortamıyla karşılaştığında mümin Kur'an'da da daha önceki dediğin gibi hocam iman edenlerin başına geldiği için
müminin orada hiçbir şekilde mücadelesine bir azaltma yapmadan bilakis arttırarak devam etmesi gerekiyor inşallah. İnşallah. Allah onun karşılığında ecir veriyor.
Tabii korkulması gereken Allah'tır. Bakın şimdi Allah Müslüman tavrını açıklıyor bize Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde diyorlar ki Müslümanlara, münafıklar özellikle. Bakın bütün herkes size karşı, küfür karşı, insanlar karşı korkun. Bırakın bu işi. Hocamız alalım diyorlar zaten. Evet. Bakın diyorlar size karşı insanlar toplandılar. Bu çalışmalarınızı bırakın. Bu işte Yahudi Masonluğu kitabını yazmıştı. Darwinizme karşı mücadelesi vardı hocamızın. Bırakın diyorlar size karşı insanlar size karşı. Fakat Allah devam ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyenlerdir diyor. Allah bana yeter deyip hocamız artarak devam ediyor. İnşallah. Bakın mesela fiziksel savaş ortamı oluyor. Mümin tavrı şöyle oluyor. Allah açıklıyor onu da. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, peygamberimiz döneminde böyle bir dönem vardı fiziksel savaş. Birlikleri gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Yani mesela Bedir Savaşı'na giriyor Müslümanlar. Mutlaka kesilecek Allah'ın dilemesiyle. Çünkü oran da 3'e 1 zaten. 300 kişiye karşı 1000 kişi. Kılıç, değil mi o zamanın silahları, mızrak, ok. Yok, kesilmemek imkansız böyle bir durumda ki. Hakikaten de şehit olanlar oluyor, ağır yaralanıyorlar. Çok yaralıyorlar Hazreti Ali, diğerleri inşallah. Fakat hiç, bakın ne diyorlar? Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Evet. Bu Allah'ın bize vaat ettiğidir ve imanını arttırıyor.
Zaten onu istiyor.
Onu istiyor zaten
müminin
inşallah.
Müminin farkı burada zaten. Yani müminin söyleyeceği söz bu. Bunun tersine, öbürsüne diyorsun ki Allah yolunda mücadele ederim dediğin zaman onlar da ne diyor Kur'an-ı Kerim'de ayette Yüce Rabbimizin söylediği kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Evimiz açıktır derler diyor. Diğeri diyor yani diyor ki bu sıcakta savaşa çıkmayın diyor. Gerçekten ben Arabistan'a gittim. Gerçekten sıcak yani. Ama Allah yolunda mücadele etmekten kaçmak için hiçbir bahaneyi kabul etmiyor.
Bilmiyoruz diyorlar.
Yani mücadele etmeyi bilmiyoruz. Her şeyi söyleyebilirler. Onlar hep kaçmak istiyor. Aslında onlar kaçmak istiyordu diyor Allah.
Evet.
Değil mi? Yüce Rabbimize kınayanın kınamasından korkmazlar diyor. Müminin özelliği. Bakın bütün gazetelerde aylarca yayın yaptılar hocamızla ilgili. Kınamalar, şeyler. Hiç.
Psikolojik baskı.
Yani her türlü baskıyı denediler. Ama ne oldu? Tabii sonuç ki. Müminlerin o. Çünkü Allah... Olmuş yatan Allah'a sığınırım. Allah müminlerin aleyhine kafirlere asla yol vermez diyor. Bu Allah'ın garantisi altında olduğunu gösteriyor.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Korkaklık münafık tavrıdır. Bakın Allah ayette açıklıyor bunu. Yani bir zorlu bir ortam olduğu zaman ki Müslüman için Allah vaat ediyor bunu. Ben sizi diyor korku, açlık, bir parça mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor. Sabır İnşallah. Gösterenleri müjdele. Tabii ki insanın üzerine baskı olur, iftira olur, hapse atarlar, davalar açılır. Değil mi? Her şey olabilir. Yani yaralanabilir, kolu bacağı kopabilir, şehit olur. Ama bu işte münafıkla iman edenin ayırıcı bir durum olduğunu bildiriyor Allah. Bakın şimdi korktukları için Allah yolunda mücadele etmekten kaçıyor münafıklar. Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. Kendilerine elinizi savaştan çekin. Peygamberimiz döneminde fiziksel savaş. Namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi diyor. Oysa savaş üzerlerine yazıldığında Allah'ın kaderi olarak bu gerçekleşiyor. Onlardan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi. Hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamanı ertelemeli değil miydin dediler. Devam ediyor Allah başka bir ayette. Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Müthiş bir korkuya kapılıyor. Kim? Münafık. Halbuki korkaklık, münafık özelliğidir. Müslüman asla korkmaz. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de ahir zamanda bazı bir kısım böyle Müslümanların korkaklıklarını kullanarak onları durduracaklarını söylüyor. Mesela Mehdiyeti açıklayamıyorlar. Mehdi geldi diyemiyorlar. Ahir zamanda yaşıyoruz. Peygamberimizin alametleri geldi diyemiyor bir kısım insanlar. Bakın şöyle izah ediyor Said Nursi Hazretleri. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır. Korku durumu. Dessas zalimler, yani deccaliyet sisteminin zalimleri, bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Yani korkaklığından istifade edip onu durduruyor. Bak diyor böyle yaparsan başına bu gelirin baskısını hissediyor o da. Asla bahsedemiyor, ağzını alamıyor. Yani Mehdi geldi diyemiyor. Bütün alametler gerçekleşmiş. Alametler gerçekleşti, diyemiyor. Ahir zamandayız diyemiyor. Ehli dünyanın diye üstad devam ediyor Said Nursi Hazretleri. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli delaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın yani sahtekar alimlerin bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Yani bunun olacağını söylüyor, bunun da olduğunu görüyoruz değil mi? Bir kısım sahtekarlar korkaklıklarından, çünkü o baskıyı hissettikleri için deccaliyetin o baskısını, halbuki hocamız maşallah biraz önce anlattık. Yani öyle bir zorlu imtihandan geçiyor Allah'ın dilemesiyle, öyle peygamber ahlakı gösteriyor zaten, çok üstün ahlaklı. Öyle herkesin kaldırabileceği bir ortam değil. Yani herkesin değil, çok kişinin kaldırabileceği bir ortam değil inşallah. Nazım Hazretleri de söylüyor, biz kaldıramazdık bunu diyor akıl hastanesi için. İnşallah akıl hastanesi var, hapis var, 9 kere suikast daha gelir gelmez diyor Ankara'dan. 7 kurşun sıktılar diyor yani böyle. Orada insanların çok büyük bir kısmı çekilir, bırakır. Yani 7 tane kurşun, 8.'si bana gelecek der. Yani değil mi? Bunu düşünür. Evinin kenarında zaten aynı sokağın içindeki şey kurşunluyorlar.
Evet.
Yani böyle bir durumda bırakmıyor. Akıl hastanesi oluyor, bırakmıyor. Artarak devam ediyor hatta. Hapse giriyor, bırakmıyor.
Komplo kuruyorlar.
Tabii. Ara sokaklardan diyor, gecenin sabah namazına tek başıma giderdim diyor. Biliyorlar tebliğ yaptığını. Hatta ismini yazmışlar kahvenin camına. Değil mi? Bu yani işte Müslüman ahlakı, çok üstün ahlak. Ama Allah'ın istediği ahlak böyle ahlak. Korkaklık da münafıklık alameti. Ve nitekim ayrı zamanında korkaklıklarını kullanacaklarını da söylüyor üstad. Ama Müslüman asla korkmaz. Allah'tan başkasından inşallah.
İnşallah da müminlerin özellikleri sadece Allah rızası için cehd ediyorlar. Güçlü ve onurlu oluyorlar kafire karşı. Bir maddi beklentileri olmuyor inşallah. Ve ücret istemiyorlar mesela karşı taraftan. Bu da bir belirti. Ayrı zamandaki münafıklar, Mehdiyet'in karşısında olan kesim zaten çıkar için gücü parada ve mesela ticarette arıyorlar. Ama müminde böyle bir konu yok inşallah. Mesela onunla ilgili birkaç ayet okuyayım. Yasin suresi 20-21. Ayette Rabbimiz şeytan Allah'a sınırım. Ey kavmim, elçilere uyun dedi. Sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Demek ki mümin Allah'ı anlatırken, Allah için çalışırken, cehd ederken bunu para karşılığı çıkar. Maddi yani bir çıkarı uğruna yapmayacak. Bunu sadece Allah rızası için ücret istemeden yapacak inşallah. Bu bir özellik. Özellikle Kur'an'da
ücret istemeyenlere de uyun diyor Allah inşallah.
Ve evet, istemeyenlere de uyun diyor inşallah. Emrediyor Allah inşallah. Başka ayette En'am suresinde işte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. De ki ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an alimlere bir öğüt ve hatırlatmadan başkası için değildir. Kur'an, Müslüman, İslamiyet böyle. Öğüt ve hatırlatma, karşı tarafa davet etme en güzel bir tarzda, en medeni tarzda, en hoşnut olacak güzel bir karakter sergileyerek karşı tarafı tebliğ etmek. Allah'ın dost doğru yoluna çağırmak. Müslümanın tavrı böyle oluyor. Bunun için bir ücret istemiyor, bunun için bir çıkar beklentisi yok, bunun için başka bir beklentisi yok. Çünkü o yani her mümin inşallah Allah'ı tebliğ etmekle yükümlü olan Allah'ın bir elçisidir inşallah, o da o anlamda. O ortamda inşallah. Ve bunun için de maddi bir beklentisi değil, sadece Allah rızası için bunu yapar. Bu müminin en büyük özelliğidir. Ve bu sayede de dünyalık hiçbir çıkar için bunu yapmadan dolayı da dünyalık hiçbir tehditten de korkmuyor. Yani dünyalık için yapmıyor çünkü bunu. Bunu Allah rızası için yapıyor. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla inşallah bunu yap. Dünyada yapmış olduğu bir icraat olmuş oluyor. Başka birçok ayet var inşallah. Mesela Hud suresinde sizden hiçbir ücret istemiyorum diyor Hazreti Hud inşallah halkına. Ad kavmine. Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret istemiyorsun diyor. Mesela kavminden kişiler bunun için şaşırıyorlar. Ve Furkan suresinde de ki ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum diyor inşallah. Bunun gibi mesela başka bir ayette ey peygamber de ki, Allah söyledi, de ki ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Mesela bunu söylemesi gerekiyor müminin. Çıkar amaçlı değil, Allah'ın dost doğru rızası için ve Allah'ın dost doğru yoluna tebliğ edici birisi olarak buradayım.
Yani dinden asla kazanç olmaz.
Evet.
Başka mesleği olur, oradan para kazanır. Ama dini tebliğden asla çıkar olmaz. Nasıl olabilir? Yani değil mi inşallah? Hiçbir peygamber, hiçbir İslam alim böyle bir ahlak göstermiyor. Zaten gelir elde ediyorsa o bambaşkadır yani. O samimiyet olmaz ki o zaten. Münafıklık alametidir o.
Evet, ticari bir konu olmaması gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Evet, münafık, münafığın en önemli özelliklerinden birisi de yeteneği olmadığını iddia etmesi müminlerin arasındayken. Kendisini gizlerken, değil mi? Biraz önce ayetleri söyledin Gökay Hocam. Savaşa çıkmamak için, mücadeleye çıkmamak için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de savunma marşı yapılan savaşa çıkmamak için çeşitli bahaneler öneriyorlar, öne sürüyorlar. Bu bahaneleri de en önemlisi yeteneksiz olduklarını iddia ediyorlar. İşte o ayette, biraz önceki söylediğimiz ayette savaşmayı bilmiyoruz diyor. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde fikri mücadele olacağı için de yine bu şekilde ben mücadele etmeyi bilmiyorum diyecek Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemaatinden çıkan münafıklardan. Ve yine yeteneksiz olduklarını iddia edecekler ama müminlerin arasından çıkıp ayrıldıktan sonra biz münafıklara baktığımızda tüm enerjilerini, tüm maddi, tüm imkanlarını müminlerle mücadele etmeye ayırdıklarını görüyoruz. Birden o yeteneksizim dediği, diyen kişiler kendilerine çok yetenekli oluyorlar. Değil mi? Birden her şeyi yapıyor oluyorlar. Müminlerin, çünkü müminlere zarar gelmesini istedikleri için, müminleri engellemeye çalıştıkları için, insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı anlatan müminleri engellemeye çalışıyor münafık. O yüzden tüm enerjisini harcıyor. Ama biraz önceki söylediğimiz gibi Allah müminlere, müminlerin aleyhine kesinlikle yol vermez.
Elhamdülillah.
İnşallah. İnşallah. Evet, süremizin sonuna geldik hocam.
İnşallah.
Hocamız Sayın Adnan Oktar gece 01'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.